Herkese selamlar. Forza Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Klasik ekiple beraber Erzurum maçının ardından mikrofonların başındayız. Abi Mensah değişikliği nasıl galibiyeti getirdi, izlediniz mi?
Harika.
Oyuna adımını attıktan hemen sonra gelen iki gol.
Böyle mi
Sen de
yorumlayalım bu maçı?
nasıl
Ya valla şu biraz daha ciddi bir giriş yapmak gerekirse valla hiç bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum. Maçı da zaten kendimiz çok zor hale getirdik. Aslında ikinci yarıda da maçı kurtarabileceğimizi pek düşünmüyordum. Çünkü karşıda hakikaten mağlubiyet halinde gözyaşlarına boğulacak kadar motive bir rakip buldum ben bugün. Yani bu kadar zorlanacağımızı hiç düşünmüyordum. Hatta maçı büyük ölçüde tamamlayabilirdik ilk yarıda ama genç kalecimizin hatalı golü tabii ki Erzurum'u tekrar maça ortak etti. Aslında ikinci yarının başında da Erzurum maça daha motive ve hırslı başlayan ekipti ama o tartışmalı gol ve tabii ki şapka çıkarılacak gol sadece tartışmalı diye eklenmez o golün önüne. Maçı aslında büyük ölçüde tamamlamamıza sebep oldu. Yani Erzurumspor'un güçlü taraflarını kullanması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Adamların maça çıkmadan önce tek planı İşte kaleye yakın yerlerde serbest vuruş kazanalım. İleriye doğru dolduralım. Vallahi Kerim gerisi gibi bir taktikle çıkmışlar. Biz de sağ olsun ikinci yarının başında özellikle çok fazla faul yaparak ekmeklerine yağ sürdük. Tabii ki üzücü bir sakatlığımız da var. Cenk Tosun'a da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Ve tabii ki sonra büyük takımın oynaması gerektiği şekilde sağlam savunarak ilk kontramızda da 4-2'lik skoru elde edebildik. Tebrik ediyorum ben Beşiktaş'ı. Ve dün Galatasaray'ın berabere kaldığını zaten bu programı dinleyen herkes bilir. Bir anda zirvedeki yalnızlık gibi bir şeyin içinde bulduk kendimizi sanırım.
Aynen öyle. Bu sefer
Valla
Çağrı abiden başlayayım. Ben Çağrı
tamam
abinin
öyle yapalım
görüşlerini
abi.
merak ediyorum. Aynen.
Peki. Öncelikle tabii Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileyelim. Hem bizim için çok önemli bir futbolcu hem milli takım için çok önemli bir futbolcu. Umarım en kısa zamanda iyileşir ama görünen o ki yani ilk hocanın da söylediği, Sergen hocanın da söylediği sezonu kapattığı ile ilgili. Muhtemelen zaten Avrupa Futbol Şampiyonası'na da yetişemiyor olacak. Çok talihsiz bir sakatlık.
Evet.
Maçtan sonra Oğuzhan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Daha doğrusu röportajında önce Cenk'e arkasından bu sakatlığı birazcık da, yani birazcık değil ama çoğunlukla da zemine bağladı. Şimdi tabii kötü bir zemin. Soğuk bir zemin. Bu zeminde Beşiktaş kalitesinde top oynayan bir takım içinde, yani Beşiktaş tarzı bir top oynayan takım içinde zor bir zemin bu. Umut senin de söylediğin gibi aslında Erzurum'un planı uzun topla veya yan topla veya işte duran toptan gol bulmak üzerine kurulu. Başka türlü herhangi bir akan oyunda bize gol atmaları çok mümkün değildi. Onu sadece Ersin mümkün kıldı. O da herhalde Erzurumsporlu kaleci kardeşi şey olmasın, mahcup olmasın diye. O bir tane yedi, ben de bir tane yiyeyim de eşitleyelim hikaye diye. Maça aslında kötü başlamadık, maça iyi başladık.
Evet.
Golü de bulduk. Hatta golden önceki Cenk'in pozisyonu da çok iyiydi. Yani bir vücut hareketiyle iki futbolcuyu birden oyundan düşürüp ama son vuruşu çok iyi değildi. Bu maçı ben de çok rahat kazanacağımızı düşünüyordum. Yani bu kadar zorlanacağımızı hiç düşünmüyordum ama tabii 10 günde hatta pardon özür dilerim. Bir haftada 3 maç zor bir fikstür. Fizik kalitemiz için çok şey değil yani. Bu oyuncu kadrosu için biraz zorlayıcı bir hadise. Özellikle de hem Covid vakaları varken hem sakatlıklar varken. Bu kazanılması gereken bir maçtı. Beşiktaş bunu kazandığı için çok mutluyum. Bence tartışılacak bir gol yok. Yani tartışma yok ortada. O yüzden ona hiç tartışılacak gol demeyelim. Beşiktaş oyunu bireysel kabiliyetlerle çözdü. Bazen de böyle olacak. Her zaman iyi oynayamazsınız. İyi oynayamamanın sebebi bence yani birinci sebebi saha, daha sonraki sebebi de yorgunluktu. Ama bunu detaylı konuşuruz üzerinde.
Evet.
Bireysellerle yani Beşiktaş 3 puanı aldı ama Cenk'i bıraktı orada. Umarım bir an önce iyileşir. Kalan 8 maçı da Abubakar sakatlanmasın diye artık kurşun mu dökeceğiz, dua mı edeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum yani.
Aynen öyle. Ya zaten daha detaylı konuşuruz. Seyitan abi senin de şöyle bir maç yorumunu alayım genel olarak.
Ya ben daha rahat bekleme şeyine katılıyorum. Yani şöyle çok da rahat güle oynaya olmaz. Bir kere düşmemek için oynayan bir takım. Yani muhtemelen bugün de kafaca da düştüler. Yani son kurşunu burada atalım demiş olabilirler. Ayrıca bir de yani ben maçı 3-4 dakika önce açtım başlamadan. O zemini görünce 7. günün son maçında yani 7 gündeki 3. maçta böyle bir zeminde olunca aşağı yukarı böyle bir şey çıkacağı belliydi. Bu Cenk olayına da yani artık bu federasyon yani müdahale etmeyeceklerini biliyorum ama bu gerçekten göz göre göre yani cinayet yani iş kazası yani iş cinayeti diyorlar ya ona. Ya bu gerçekten öyle bir şey. Yani şöyle ben herhangi bir tedbirsiz uygun ortamda başıma bir iş gelirse bu kaza değil hani olsun diye her şeyi yaparım da oluyor bu benim. İş kazasında da bu şekilde oluyor. Yani bu zeminde bunları oynatırsan, buna oynanmasına izin verirsen ki Oğuzhan'ın dediğine göre Erzurum'un yönetiminin elinde olan stadın altını ısıtma seçeneğini de kabul etmemiş Erzurum yönetimi neden öyle bir şey yaptıysa. Çünkü kendi oyuncuları da oynuyor yani burada. Böyle şeylerin olması normal yani bu tabii ki talihsizlik ama ona olmasa başkasına olacak. Bu maç olmasa başka birinde olacak. Yani göz göre göre yapılan bir şey. İşte Larin de arka adresini tuttu. Maçtan sonra da yorulmuştum. Hani haftada üçüncü maç, bir haftada üçüncü maç ve bu zemin beni çok zorladı. 2-3 gün dinlenirim. Haftaya olacağım falan diyerek. Herkes zeminden şikayetçi. Bu yani çok seviniyorum ben zaten şeyde sempati duyduğum bir şehir ve camia da değil Erzurum camiası.
Evet.
Kalmak için de futbol iklimine herhangi bir katkıları yok. O yüzden düşmeleri hoşuma gidiyor. Cenk konusu yani bence maçın çok önüne geçti. Çünkü hani burada konuştuğumuzun haricinde özelde daha kendinden emin, daha şey konuştuğumuz için ben şampiyonluğun çok uzun süre önce zaten bittiğini düşünüyordum. İşte şimdiki 8 maçta 5 galibiyet yetecek diğerler hepsini alsa bile. Yani hani Abubakar'a 5 tane seçip sen bunlara çık sadece. Hadi 2 tanesini de dinlendirelim, 6'sını çık 5'ini kazandır bize desek bile. Düşünün yani hani o absürt senaryoda bile şampiyon oluyoruz ki diğerlerinin takılmama ihtimali yok bence. O yüzden bence burada sıkıntı Cenk'i kaybetmek. Çünkü 2-3 ay sonra turnuva başlayacak. Ona da gidemeyecek çocuk. Yani çok üzüldüm ben gerçekten. Sevdiğim de şey olduğum bir oyuncuydu. En başta umarım kısa sürede iyileşir diyeceğim ama hoca da 6-7 ay tarzı bir şey söyledi. Yani hocanın dediklerinden çıkacak şey o. O yüzden maçın önüne geçti bu. O pozisyon da tartışmalı. Yani tartışılan konu işte VAR devreye girmiyor. Yani protokole göre devreye giremez. Ayrıca ben şöyle hani top Erzurum'a geçtiği için hakem ben avantajı bıraktım. Yani top Erzurum zaten aldı. Bu Beşiktaş'a bir avantaj sağlamadı diyecektim muhtemelen. Puan da kırılmayacaktır. Öyle de zaten futbol içinde. Ayrıca öyle bir şey olmasa da yani bir hakem hatasıyla puan alsak da kaybetsek de ben şey değilim. Sürekli böyle şeyden rahatsızım yani hani hakemi savunuyoruz ya da kuralı savunuyor yani olduysa oldu ben böyle onların kudurmasını izlemek benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü ters tarafta da ben çok ağlayıp zırlamadığım için yani ah hakem yüzünden şu şampiyonluğumuz gitti ah hakem yüzünden şu maçımız gitti ve her maçın ana şeyini o yapmadığım için burada böyle adam elini onda savunmuyorum yani hataysa da hata daha çok hoşuma gidiyor ki futbolu bilmeden böyle bilirmiş gibi hata olduğunu söylemeleri şu an daha da hoş yani. Yetiştirmeden şey yapıyorum. İzlemek, çırpınma. Ya bu hale düşünmek çok hoşuma gidiyor. Sezon öncesi biri şu kadar favori, öbürü öteki o kadar favoriyken şimdi VAR protokolünü değiştirecek kadar saçmalamaları çok hoşuma gidiyor. Sessizce izlemek en güzeli bence. Maçta yani şu an en çok konuşulan iki konu bu olduğu için yorumum bu yönde. Maç içi şeye de oyuncu performansına da ya da gidişata da istiyorsan birazdan değiniriz.
Evet evet abi bu son cümlem bana şeyi hatırlattı bu bizim önceki iki şampiyonluğumuzda VAR sistemi yokken Galatasaray attığımız gollerden sonra abim golün verildiğini görüp inşallah ofsayttır diyordu her golden sonra biraz o günlere gittim sen böyle söyleyince şimdi. Yani dediğimiz gibi maç özellikle zemin burada tabii maçın zorlanmasında büyük bir faktördü ki maçın önüne geçtiğine katılıyorum. Oğuzhan da maçtan sonra işte galip geldik soyunma odasına bir girdik. Herkes de ses yok. Herkes Cenk'i düşünüyor dedi. Ki Cenk'in de sedide bir tane fotoğrafı var. Üstünde montla durgun bir bakışla giderken hastaneye. O görüntüler hakikaten kötü ve yani büyük ihtimal şampiyon olacağız. Şampiyonluk yaşamaya geldiği bir yandan işte Euro'ya hazırlanmak istediği bir sezonda böyle bir sonla karşılaşması bireysel anlamda sezonun en üzücü hikayelerinden biri bizim açımızdan. Şimdi sahanın içine geri dönmek gerekirse maçın öncesinde çıkan 11'i bir hatırlayalım istiyorum. Geçen haftaki 11'in aynısı, yalnız tek değişiklik kart cezası Josef yerine Dorukhan tercihiydi. Şimdi orada Necip herhalde ilk aklımıza gelen tercihken Sergen Hoca bir gün önceden de çıkan haberlerde Dorukhan'a işte forma için hazır ol gibi bir mesaj vermiş. Siz bu hamleyi nasıl buluyorsunuz? Yani siz de hocaya katılıyor musunuz Dorukhan tercihinde? Dorukhan oranın oyuncusu mu? Veya Dorukhan'ın performansını nasıl buldunuz? Çağrı abi senden devam edelim istersen.
Ben Dorukhan'ı beğendim. Bu tercih için de çok söyleyecek fazla bir şeyim yok. Yani antrenmanları kim izliyorsa o karar verecek. Dorukhan tabii ki Necip'ten daha şey bir oyuncu. Futbol bilgisi yüksek bir oyuncu. Ama Necip'in inanmışlığı Dorukhan'dan çok daha yüksek. Bunu ölçmüş biçmiştir hoca. Muhtemelen Atiba'nın da yorgunluğunu biliyordur. Onu kullanabileceği kadar kullanacaktır. Ki öyle yaptı maçta da. Oradaki ikinci hamlesini düşünerek Dorukhan'la oyuna başladığını düşünüyorum ben.
Evet. Ki bu 3 günde 7. maç olayı aslında şimdi ilk yarıyı ve ikinci yarıyı birbirinden ayırırsak ikinci yarıyı konuşurken söyleriz. Atiba'yı da bizim beklediğimiz standartın çok daha ilerisinde çıkmasına sebep oldu. Biz hiç alışkın değiliz Atiba'nın bu dakikada çıkmasına. Ama işte o takımın yorgunluğu, o nasıl derler, Erzurum'un sürekli baskısı bizim orta sahada hiç alışık olmadığımız bir üçlüye etti Seyitan abi. Ki Oğuzhan da bu sene ilk kez iki maç ardı arda 11 çıktı yanlış bilmiyorsam.
Bence şu Dorukhan konusunda. Hı hı. O üçlünün ikisi değiştikten ve kendi devam ettikten sonra bence performansı yükseldi. İlk başta ilk şeyde ben Josef'i çok aradım. Josef'i çok aramamın sebebi yani belki Josef olsaydı tabii 7 günde 3. maçındaki Josef de belki aynı şey olacaktı. Gerçekten zorlanan bir Atiba vardı ve zemin de çok zorluyordu. Yalnız ilk 11 şeyi kurarken hoca bu üçlüyle çıkacağım derken kafadan koymuş 60-65 gibi. Ki Atiba için bunu muhtemelen ilk birinde daha erken almıştı. Hani o daha performans odaklıydı. Şey kötü oyun. Bu maç öncesi bence belliydi. Oğuzhan'la Atiba geçen maç oynadılar. Atiba hatta ondan bir öncekinde de oynadı. Çok eforlu. Zemin çok şey. Ben bu ikisini çıkarırım dedi. Ve üçünün performansı bence birbirine yakındı. Vasatlardı. Hı hı. Üçten ikisini çıkardı. Bence ondan sonra Dorukhan'ın performansı kalan sürede belki özgüven de olabilir. Çünkü bu üçlü orta sahacısı kenarda da bekleyenlerle muhtemelen kafalarında şu var. Bizden en az ikimiz değişiriz bugün. Şeyle çıktılar sahaya. Dorukhan kendi kalınca bence özgüveni arttı kendine.
Aynen.
Sonrasında performansının arttığını gördüm ve gelen Necip'in de yine klasik hani bir görev verildiği zaman o görevi en iyi şekilde icra eden Necip tam cuk oturdu. Yani o değişiklik Dorukhan'ı biraz daha öne itti. Necip tam beklediği yerde oldu. Orta sahayı o şekilde Josef'in boşluğunu o şekilde kapattık. Maç öncesi planı olarak ben de aynı Çağrı abi gibi beğendim. Yani bu hamle hoşuma gitti.
Aynen öyle. Şimdi bir ilk yarıyı el ele alalım abi. Bu arada ben çok fazla öksürüyorum abi siz konuşurken. Bunun için özür dilerim. Kendimi tutmaya çalışıyorum ama.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk yarıda aslında bizim beklediğimiz Beşiktaş yani sahada mıydı emin değilim. Aslında golü çok güzel bir dakikada bulduk ki gol bence muazzam bir gol. Yani oradan başka nereye vursa kaleci çıkarırdı. Mükemmel bir yere vurdu. Asist kanada, gol kanada. Ondan sonra bizim o hani Başakşehir maçında, Kasımpaşa maçında alışık olduğumuz ve sezonun genelinde alışık olduğumuz isabetli pas yüzdemiz çok fazla düştü ilk yarıda. Yani ben bakmıştım şu anda tam sayıyı hatırlamıyorum ama %73 müydü neydi? Ki bu paslar geride Vida Wellington arası da çok az yapıldı. Hani devamlı bir dikine oynama isteği. Bu birazcık oyunun kontrolünü elimizden götürdü diye düşünüyorum Çağrı abi.
Ya şimdi biz normalde 3. bölgede basarak rakip takımı çıkarmayan bir takımız ama bu yorgunluktaki bir takım için, bu sahadaki bir takım için bu çok kolay değildi. Özellikle de Josef'in de yokluğunda. Onu öyle yani o şekilde oynamadı Beşiktaş. İlk gol gerçekten muazzamdı, haklısın. Ama şunu da göz önüne almak lazım. Yani bu maç 4-2 bittiyse 22 kişinin yani sahadaki bütün oyuncuların daha doğrusu iki takımın da en kötü iki yanı vardı. Hepsi yani kalecileri. Hani 22 kişinin en kötüsü iki kaleciydi. Çok saçma sapan goller yediler. İki kaleci için de söylüyorum ben bunu. Beşiktaş'ın aynı zamanda bir defansif konsantrasyon bozukluğu var. Bunu birazcık daha ciddi yapılandırması lazım. Oyun olarak baktığında maçı çok rahat kopartabilecek. Yani iki farkı bulduğumuz an maçı çok rahat kopartabilecek bir şey dedik, pozisyon dedik. Ama onu yapmadık. Daha doğrusu bence yapacak gücümüz kalmadı. Yani elimizde o güç yoktu. Fizik gücü olarak söylüyorum bunu. Onun yerine teknik kapasiteyle, oyuncu kapasitesiyle bu işi çözdük. Bence gecenin yıldızı Gezal ve Larin beraber. Yani ikisi de çok iyiydi. İkisi de çok beğendim ben. Ensakalayı da beğendim. Hani onu da bir şeylik koyayım.
Aynen ya, bireysellerde hepsini değineceğiz. En sakalı için söylemem gereken 2-3 şey olacak abi benim de.
Evet, yani şöyle onu şu yüzden söylüyorum. Defansif anlamda çok iyi bir gece geçirmedik. Bunun birinci sebebi tabii ki Ersin. İkinci sebebi de Vida'ydı bence. Vida'yı da beğenmedim ben bugün çünkü. Biraz uzak gördüm yani hani o şeyden, o konsantrasyondan, o bilinçten biraz uzak gördüm. Ama onun haricinde ilk yarı diye bakarsak ilk yarı boşu boşuna kafa kafaya oynadık biz. Rahat iki farklı öne, rahat iki farklı öne geçebileceğimiz bir şey, fişi çekebileceğimiz bir yer olabilirdi. Eğer ilk yarı zaten iki farklı öne geçip fişi çekseydik zaten ikinci yarıyı Beşiktaş olarak daha rahat, daha özgüvenli ve daha kontrollü oynayabilirdik. Bu kadar da çaba ve enerji sarf etmezdik. Bir sonraki maça daha fazla enerjimiz kalabilirdi.
Katılıyorum. Seyten abi, sen neler gördün ilk yarıda? Açıkçası ya biz ne zaman Erzurum'u zorlasak gol attık ya ilk yarıda.
Evet ve şey gol yedik sahiden yani, hani pis goller yedik. Oyunda tutan
Pozisyonsuz goller yedik.
Evet,
Yani.
oyunda tutan dakikalar ve oyunda tutan şekilde goller yedik. O Vida konusunda acaba maç öncesi beliren o baş dönmesi, sonra ikinci yarıda bir kendini bıraktı. O şey mi var? Ben de çünkü ikisinin çok arasını açık. Ya tabii bunda Josef'in etkisi, olmayışının da etkisi büyüktür. Mesela ikinci yarıda o hocanın da kenarda çıldırdığı ara koşuda Wellington takip ediyor. Vida ne yapacağını şaşırıyor. Yani o koşuda da işte Gomez sanırım onların forveti, o yapmıştı.
Ricardo muydu adamın adı?
Galiba Andre Gomez ya Ricardo, öyle bir şeydi.
Öyle bir şeydi herhalde.
İkinci yarıda giren işte. O pozisyonda da hani bir gerçekten Çağrı abinin dediği gibi Vida kaynaklı ikisinin arasında bir sıkıntı vardı ama yani bunu tabii maçın şartlarına işte her zaman söylediğimiz gibi, ya yani bir de bunu daha önce de birkaç kez söyledik. Bu hani tabii bizim bildiğimizi herkesin de tahmin edeceği gibi sadece fiziksel yorgunluktan öte 3 güne bir aynı konsantrasyonu vermeleri zor oluyor muhtemelen.
Evet.
Aynı odaklanmayı, ki hele Alanya gibi, Alanya'ya aşırı motive ve odaklanmış çıktığımız belliydi. Üstüne dün ikiniz de görmüşsünüzdür, takım dün Galatasaray maçını izlemiş şeyde, fotoğraf paylaşıldı işte Erzurum'da otelde. Yani hani bunlar da rakiplerini görüyor. Şimdi kalan 8 maçta 5 galibiyet yetiyor.
Güzel
Çok
girdi,
ciddi
güzel
söylüyorum.
evet.
Diğerleriyle aşağılamak için söylemiyorum. Çok ciddiyim burada. Yani normalde aşağıladığım da oluyor. Ya 8 maçta 5 galibiyet yetiyor zaten. Ve bunların diğer ikisinin mümkün değil hepsini kazanması. Muhtemelen hani komik bir şekilde 3 galibiyet falan yetecek. Tabii ki daha fazlasını alacağız ama hani tarihi tekrar buraya aldığımızda işte 11 Nisan günü gerçekten 3 galibiyet alsaydık, işte beraberlikler tabii direkt puan kaybı hakkı diyeyim, direkt diğerlerin mağlubiyet değil ama onun bile yettiğini göreceğiz. Muhtemelen o yüzden ya yani Erzurum'da bir şekilde yenir. Zaman biz yenemezsek bunları haftaya bir hafta kaybeder şeyi de var. Orada işte işi sıkı tutmak gerekiyor. Maç maç şey yapacaklar. Yani muhtemelen bir iki gün iyi dinlenme. Ondan sonra Ankara geçiyor. Ve ben şeyi gördüm nedense. Yani şey hissettim daha doğrusu, yani iyi bir şey olarak. Devre arasından çıkınca ya bu maçı da bitirelim, şu şeyi de Ankara Gücü'nü alalım, bu iş bitsine doğru evet. gidiyor iş gibi. Yani birazcık da o. Hatta şöyle de bir şey var. Bu maçlarda, bu tarz maçlarda tabii rakibin Erzurum olması sıkıntı. Ama artık o bir puanın da değeri büyük. Çünkü birinde ikili averajın var zaten. Birinden aldın, diğerine de vermen zor ihtimal. Hele onlar bu durumdayken. Yavaş yavaş ona da, yani mesela biz Kasımpaşa'da, hoca da söyledi bunu, bu 3 maçtan 7 yazmıştık dedi. Muhtemelen belki Alanya'da kaza olur diye 7 yazmış. Yani Kasımpaşa'da son dakika atacağımız bir golün bile önemi oluyordu. Ama sağlık olsun tabii, yani bunlar da küçük şımarıklıklar. Ben biraz da bu tarz şeye bağlıyorum. Yani rakiplere bakıp yani biz bunlar yaptı çünkü. Yani çok motive oldular. 6'da 6 yaptılar, 5'de 5 yaptılar. Ama dönüp bakıp ya biz o zaman yaptık, şimdi o kadarına da gerek yok. Onu da düşünüyorlardır muhtemelen.
Ya aslında birazcık galiba zorda kalmamız lazım bizim motivasyonu toplamak için. Çünkü hani ne zaman puan kaybetse rakiplerimiz, bu sefer Beşiktaş böyle hani o bahsettiğin gibi işte hani rakipleri görünce artık birazcık salıyor muyuz nedir? Çünkü Fenerbahçe hatırlarsan abi Denizli'yi yendi bizim Kasımpaşa haftasında. Hemen onu doğal bir rakip olarak gördük sanırım kendimize ve Alanya maçında oynanan futbol sezonun en iyilerinden biriydi özellikle ilk yarıda.
Evet, bence de katılıyorum ben de.
Ya şimdi bundan sonraki fikstürde şöyle bir dezavantajımız var bizim. Biz hep önce oynuyoruz.
Yani bence bu avantaj abi ya.
Yok bence avantaj.
Bu kadar kırılgan takım varken kesinlikle avantaj ya. Ben... Hele bu kadar ağlamaları duyuluyorken.
Yok hayır. O ağlamayla şeyle ilgili olan kısımdan bahsetmiyorum. Normalde rakibin puan kaybedip kaybetmeyeceğini bekleyip ona göre oynamak her zaman daha avantaj. Özellikle de öndeysen. Öbür türlü bir yakalama hissi bırakıyorsun. Yenersen tabii ki bir problem yok. Demoralize ediyorsun ama bu kadar kötü takımlarla, bu kadar kötü rakiplerle oynarken zaten otomatik puan kaybı sana daha büyük avantaj getirebilir anlamında söylüyorum. Çünkü onlar sana bakıp oynayacaklar. Öyle bir durumları var herhalde. Sen yenersen işler daha zor tabii ki. Ama ben ortada oynamayı tercih ederim. Yani illa önce biz oynayalım ondan sonra Galatasaray ve Fener oynasın, bu tercih ettiğim bir şey değil. Bu arada oynamak her zaman daha avantajlı. Ama öyle olmayacak. Hani cuma salı oynuyoruz çünkü sürekli. Öyle gözüküyor. Ve önce biz oynuyoruz çünkü. Bayağı bir süre böyle.
5 hafta.
Ama yani fikstür olarak bence kötü. Ama nihayetinde Beşiktaş'ın bu sene zaten şampiyon olacağı çok uzun zaman öncesinden belliydi. Biz ne olur ne olmaz diye böyle birazcık daha şey konuşuyorduk. Ben hep Alanya maçını baz alıyordum. Bu maçı gerçekten bu kadar bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştim. Yani en azından galibiyeti son dakikalara kalacağını düşünmemiştim. Ama Sergen Hoca'nın da söylediği gibi yani bir haftada 3 maç oynayacağımız periyodun son maçı zor bir periyottu bu dedi. Ki haklı. Öyle bakmak lazım duruma. Yani biz şampiyon olduk bence yani. Evet.
Bakalım. Yani %75 falan çıkarttım ben de. %75'i. Yani maçın içine dönelim abi isterseniz. Birazcık koptuk o taraftan. Şimdi ikinci 45 dakikaya başlarken takımın daha motive ve daha ciddi başladığını Seyitan abi söylemişti. Ben de kendisine katılıyorum. Ve siz nasıl bir psikolojideydiniz? Önce onu alayım, sonra ikinci yarı bir didiklemeye başlayalım. Şimdi kalecimiz genç ve hatalı bir golle takımı berabere götürmüş içeri. Mesela Ersin bence çok sağlam döndü ikinci yarıya. Ruh halinden falan anladım ben onu. Topa diye düşünüyorum. Seyitan abi.
Ya bence de o şeye dedim muhtemelen hani. İkinci yarı başlarken ki kamera ona yaklaştığındaki duruşu daha şey. Daha kendinden güvenli görünüyordu. Yalnız Ersin bu sene bayağı yaptı onu. Yani hani hatalardan sonra, kötü çıkardığı maçlardan sonra sağlam durdu. Bu sefer yani kötü geçirdiği bir devreden sonra da aynısını yapabildi. Ben de o şekilde bakıyorum. Yalnız ikinci yarı biraz daha dağınık başladılar. Yani takım olarak nerede ne yapacağını bilemez gibi bir şekilde başladılar. Yani takımda bazı yerlerde beklenen reaksiyonu göremedim ben. Şey olarak pozisyon anlamında. Yani tabii bunun az önce söylediğimizde belli sebepleri olabilir. Ben yani genel olarak sonunun güzel bitmesi, işte hani biz ben nasıl söyleyeyim, rahat yani bir şekilde yeneriz bu maçı diyordum. Mesela Kasımpaşa maçında bir sıkıntı falan vardı ama bu maçtaki yani bizim düşüncelerimi sorduğun için daha rahattım. Hani Ersin'in hatası da hep dediğim şey, puan kaybettirmeyen bir yerde en azından atlattık. Belki Cenk'in olayı olmasaydı bu galibiyet sana Ersin falan denecek bir şeydi hani hatanın sonrasında. O yüzden kendi maçın içinde kopuşların oldu, işte iyi anların kötü anların oldu. Stresi yani az denemez şey bir maç geçirdik. İdeal bir şampiyonluk yolunda, bir Süper Lig şampiyonluğu yolunda ideal bir maç geçirdik. Ben o şekilde özetleyebilirim kendi yaşadıklarımı da.
Ya Atiba çıkana kadar maça ağırlığımızı koymadık biz ikinci yarıda.
Tam ona gelecektim abi,
değişikliklere. Atiba'nın değişikliğiyle beraber, yani o oyuncu değişikliğiyle beraber ağırlığımızı koyup zaten hemen üstüne de üçüncü gol geldi. Üçüncü golden sonra da bence iş koptu zaten yani. Hani, ondan sonra daha kolay bir maç oldu. Biraz daha disiplinli, birazcık daha ciddi bir maç oldu. Ben şöyle düşünmüştüm maçın ilk yarısında. Hani 1-0'dan sonra 1-1 oldu. Tesadüfi bir 1-1'lik bu. Biz ikinci golü attıktan sonra kolay kolay artık bu lakayt hareketleri yapıp gol pozisyonu vermeyiz diye düşünmüştüm.
Aslında vermedik de yani.
Bu 3-2'den sonra öyle oldu aslında. Yani hani 3-2'de de biraz şeyler. Hafif böyle bir ağzımız, yüreğimizde yani böyle bir şeyimiz oldu. Bir problemimiz oldu. Ama onun haricinde 3. golden sonra zaten işi bitirdik. Fişi çektik yani.
Aynen öyle.
Böyle oynar olabiliyor. Bunlar da normal olan kısımlar yani. Hani
tabii canım yani. 7 günde 3. maçtı yani bu. Kolay bir şey değil.
Aynen öyle.
Ki burada Atiba ile Oğuzhan beraber değişti abi. O ikisi fizik olarak çok yorulmuştu. Yerine aslında sahadaki en dinamik isim herhalde Dorukhan. Çünkü uzun süredir dakika almıyordu. Erzurumspor da aynı oyuncularla devam eden bir oyunu var. Aslında Dorukhan burada sahanın en dinamik ismi olması bize çok artı avantaj getirdi diye düşünüyorum ben.
Ya ben bir de tabii burada Yılmaz Hoca'ya teşekkür ederim. Obertan'ı oynatmadı. Obertan Erzurum'un açık ara en iyi futbolcusu. Yani hani orta saha şeyi anlamında da, gücü kuvveti anlamında da çok önemli bir adam. Onu maçın son dakikalarında saklıyor olması, bunu tebrik ediyorum kendisine.
Ya bir de Erzurum'un genel olarak bir kadrosu şey değil mi ya? Yani Türkiye'ye gelen yabancı futbolcu aman başarılı olmasın, 10 sene dibini sıyırırız biz bu adamların kadrosuydu tam ya.
Yani tam asansör takım.
Ya inanılmaz. Kalmayı Mustafa Elkabir yani falan oynuyor abi. Ben hiç dikkat etmemiştim Erzurumspor'a da. Yani 2012'deki futbolcular, 3 büyüklerin hedefindeki.
Onların şey ya, bayağı da sakatları, COVID'le cezaları falan varmış herhalde. Ama yani şey olarak da ya zaten Yılmaz Vural tercihi artık yani tehlike anında camı kırınız, son gidiyoruz yani.
Duyan belli, düşüyoruz. Duyan belli.
Yani. Aynen öyle. Yani o artık son noktaydı ki şeydi galiba değil mi? İsmail Kartal'ın gelip 5 gün kaldığı takımda Erzurum.
Evet.
Motivasyonum yok deyip geri gitmiş. Yani motive olamamasını anladım ben hani idmana çıktı ve gördüyse. Şöyle ben tekrar maçın o şeye dönecek olursak bu hocanın mesela kafasında maç böyle tabii ki ben atarım onlar atar böyle olur hani şeklinde olmasa bile 65-70'te ben bu bir farkla falan önde olurum ve bu değişiklikleri yaparım mı maç öncesi olmuş kafasında koymuş. Eğrisi doğrusuna denk geldi. O şekilde oldu. Yani hani böyle yapacaktı zaten bence. Bunlar bu kadar dayanır, bunlar bu kadar dayanır. Bu ki yaptı, üstüne gol geldi. Güzel de oldu. Yani kendi açısından da şey oldu. Üstüne işte Necip'li, Enkudu'lu, Töreli hani hepsinin katkı verdiği bir 4. gol. Baktığın zaman hani son golü sonradan oyuna aldığı adamlar şey yapıyor, etki ediyor gibi bakabiliriz.
Aynen.
O yüzden ben tabii ki maçın böyle gideceğini düşünmemiştir ama oyuncuların dakikasını kullanma, belki tabii yani Cenk çok talihsiz oldu, dakikasını kullanma konusunda istediği şekilde bir plan yaptığını düşünüyorum. Yani tabii biz maçımızdan bakıyoruz, ilk yarıda işte 60 dakika falan Erzurum da bayağı bir motive ve çok bastı. Yani olabildiğince bu zeminde ne kadar alışkın olsan da o da zor. Yani onların da düşmesi normal, düşeceği belliydi. Ve 5 değişikliğin şöyle bir avantajı var tabii büyük takımlara. Sen giren çıkan dengesini az çok tutturabiliyorsun. Kalitesinde dengesi, fizik kaliteyi de, oyuncu kalitesinde. Onlar biraz daha zorlanıyor. Onun avantajı da bence bu maç çıktı biraz.
Ki onların ilk yarıda bu kadar basması falan, o ikinci yarıda işte tam Gezal'ın golünün geldiği dakikalarda aslında düşmesine sebep oldu Erzurum'un.
Evet yani, ama normal, tabii ki çok normal. Yani hem zemin öyle, hem bir de Erzurum'un hani biraz daha senin dediğin o Can Avli ile yapılan bir şeydi. Zaten hani Yılmaz Uzun'un geleli kaç gün oldu, bunu şey yapamaz hani takıma şey edemez. Ya bu arada Yılmaz Ural'la dalga geçmek için değil, yani isim değişir. Başka hoca için de söylüyorum. Zaten hepsi 5-10 maç ancak kalabildiği için. Yani bir şey vermeleri mümkün değil. Ancak gazla işte, hadi çocuklar ligin en iyi top oynayan takımı geliyor, yaparsınız edersiniz. Bir yer biraz zorluyorlar kendilerini. Kapasitelerin üstüne çıkıyorlar ama insan vücudu yani bir yerde de bırakıyor. Aynen. O yüzden hani onlar ve biz daha ekonomik ve planı daha şey yapmışız. Ben o konuda hocayı tebrik ediyorum.
Yani bu Yılmaz Vural'la zaten dalga geçmediğini biliyorum abi. Senin de sevdiğini düşünüyorum ayrıca hocayı.
Ya
çünkü
ben tabii ki çok severim.
Maç önünde hocayı. İnanılmaz övgüler. Tam bir sevgi şeli.
Seli. Ya öyle bir eğlenceli bir adam. Belki şöyle gerçekten hani kendisiyle Hikmet Karaman herhalde Köln işte akademisi. Evet, Avrupa'daki evet. Makaleler şunlar bunlar. Hani şey tiplemeleri olmasın. Belki de üç büyükleri bu kıyısından köşesinden... Kimleri denediği zaman bir denerlerdi ama yani kendi bu şovmenlikle şaklabanlığına kaçan şovmenlikleri olduğu için biraz da gitti. Yani Türk futbolunda yoksa çok sevdiğim bir adam, çok eğlenceli bir adam. Çok da ağır atlatmıştı COVID'i hatırlıyorsanız geçen evet. sene. Yani tekrar gelmesi keyif yani onun için.
Sonra çok şey demişti işte. Yanlış hatırlamıyorsam, beni doktorlar değil dualar kurtardı.
Evet evet. Ya aslında öyle şey olmuştu. O da biraz konu olmuştu hatta. Ama tam öyle de dememiş sonrasında. Tabii gerçi hangisi doğru o da belli değil. Yani sosyal medyada linç gelince mi çevirdi onu da bilmiyorum ama. Eğlenceli bir karakter yani, ama yanlış takımda, yanlış şehirde zor yani, yapacağı pek de bir şey yok.
Evet. Bu arada o golü kaçıran isim, hani sen Gomez hatırladın, ben Ricardo hatırladım ya abi. Adamın adı Ricardo Gomez'miş bu arada.
Ha, aynen. Biriniz adını, biriniz soyadını hatırlamış.
Aynen öyle. Şimdi abi sizden tek bir yanıt isteyeceğim. Raşit Gezal'ın golünü 10 üzerinden lütfen puanlayın.
11. Ya 10 tabii canım yani. 11 olsun.
Yani bence bu sezonki en güzel gollerimizden
evet,
biri olabilir.
Bence en güzel golü. En güzel golümüz.
Hı-hı. Sene sonunda bu Lig TV seviyor hani top 10 gol falan yapmayı. Ben ilk sırada bu golü göreceğimizi düşünüyorum. Çok absürt bir goller atmazsak ligin geri kalanında.
Yani bence de ben geçemeyiz. Ve bence takımlar da geçemez.
Ve yani golün bırakın güzelliği falan, niteliği de yani harikaydı. O geldiği dakika, çünkü hatırlayın o dakika çok bunalmış bir Beşiktaş vardı. Yani şapkadan tavşan çıkarttı ve
yani ikinci yarıdaki ilk şut.
Aynen öyle.
Ya ben bu golü şeyle yarıştırırım bir tek. Aboubakar'ın Fenerbahçe yaptığı ilk golle, ilk maçtaki ilk golle yarıştırırım.
Evet, sol ayağıyla attı.
Evet, sol attı.
Ya bence bunun öncesindeki o değişik yürür gibi adam geç. Yusuf Şimşek çalımları üstüne topu öyle döndürüyor. Yani şampiyonun 100 golü falan oluyor ya sene sonunda. Orada bence bir bu olur abi, iki ya bu olur.
Olabilir. Bu arada gerçi orada da çalım yemeye hazır olma. Bir çalım yemek için dünden razı bir Erzurum savunması.
Ama çok herkes yiyor ya. Şimdi ben, o pozisyon öyle de çok ilginç bir vücut yapısı olduğu için. Yani gerçekten Yusuf Şimşek'in sağ ayak, sol ayaklısı. Çok evet. Değişik
ama
çalım atıyor yani.
Yusuf küçük adımdı. Bu büyük adımdı.
Ya evet, biraz ters şeydi.
Hayır, Yusuf bir de küçük adımla adam geçen. Bu büyük adımla adam bir adam yani. Bunun avantajı o.
Ya ben çok garipsiyorum ya. Yani olmayacak gibi düşünüyorsun. Yürür gibi geçiyor. Ama şu an bence 1-2 öyle, ama tabii Abu da çok acayip işler yapabildiği için. Şimdi kalan haftalarda durun ben daha ölmedim der. Değişik. Onun da çok absürt golleri var çünkü. Şu an ama bence birinci.
Aynen öyle ki bugün Oğuzhan'ın golünde yaptığı asistle son 10 sezondaki en yüksek asiste ulaşan Beşiktaş'ta oldu kendisi.
Evet. Hı-hı.
Sene sonu kıran kırana bir bonservis pazarlığı gözüküyor herhalde. Leicester'la.
Ya vallahi verebilecek ne kadar varsa 7-8. Ya ben ikisine Rozier'e Gezal'a 15 verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 10-15'e kadar çıksınlar.
Abi madem Rozier dedin, yavaştan şu futbolcuların değerlendirmesine de başlayalım. Zaten onunla başlayacaktık. Ersin'in üzerine birazcık konuştuk. Hani Ersin üzerine eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa alayım. Onun dışında Rozier ile başlayalım.
Talihsizlik, yani şey, kendi açısından şansı, kazandığımız bir maça geldi, denk gelmiş olması.
Evet.
Böyle bir yerde puan bırakmak çok üzerdi yani. Ama dediğimiz gibi kendi de ikinci yarıya iyi başladı. Yani zaten az önce dediğim gibi o pek etkilenmiyor yaşına rağmen. O iyi yani. Şeyde Antep maçından sonra da Trabzon hatasından sonra da etkilenmemişti. Ersin konusunda diyeceğim yani talihsiz bir adam, yani talihsiz bir hata ama şanslı çocukmuş ki yendiğimiz maçta denk geldi.
Ya Ersin gitsin Gezal'ın ayakkabısını falan öpsün yani. Öpsün yani. Kariyeri biterdi. Yani bu hatadan bir tane daha fazla yapsa, hani bu birincisi olur. Bir tane daha yapsa kariyeri biterdi yani. Bu çünkü yapılacak hata değil yani. Şampiyonluk yolunda giden adam da yapılacak hata değil bu. Tamam. Bunu yapmazsın yani. Bu çok basic bir hata. Yani o zaman bütün kurtardıkları moça gider çünkü. Hepsi hava olur. Bence biraz konsantrasyonunu maksimize etsin ve böyle bir daha hata yapmasın.
Bir yakın gelecekte göreceğimizi sanmıyorum abi böyle bir şeyi.
Umarım görmeyiz yani.
Peki Rozier'i nasıl buldunuz? Ben Rozier'i o ilk yarıdan ikinci yarının o gole kadar diyeyim çok savruk ve yorgun hissettim. Çünkü rotasyona girmeyen yegane parçalardan biri ve kendisi bilmiyorum kariyerinde hiç bu kadar trafiği yoğun bir sezon geçirdi mi? Ama ben hakikaten son bir aydır diyebilirim. O Denizli maçı son iyi maçıydı bence. Alıştırdığı standartın biraz altında kalmaya başladığını hissediyorum Rozier'in.
Bence yani o kadar uzun değil de bu son üçlü de Kasımpaşa, Alanya bu maç üçlüsünde bence de bir düşüş var.
Evet.
Yani bu şeyle de olabilir ama onu düşünüyorum. Yani tabii ki şeyi var. Yani fizik düşüklüğü olabilir. Sezonu tek başına orada götürüyor. Ama şöyle bir ikinize de söyleme etkisi olabilirmiş bunu. Biraz deli dolu, kendi halinde bir adam, değişik bir oyun, serkeş bir stili vardı. Evet. Ve 3 sarı karttan beri muhtemelen biraz da kafası kırık olduğu için sürekli uyarı yiyordur. Aman dikkat et, aman dikkat et, aman dikkat et. Ya bu mu acaba bu 3 maç bize lazımsın şeyi etkiledi. Ve ben son dakikalarda touch pozisyonunda orada değişik hareketler yaptı ya, dikkat etmişsinizdir. Topu aldı, geri yaptı bir şeyler. Ben orada sarı kart görmeye çalıştığını sandım mesela Ankara gücü maçında aradan çıkarayım diye. Etkisi var mı acaba? Çünkü etkileyebilecek tipte bir oyuncu. Yani onu 50 kez uyarırsan o deli dolu şeyini biraz dizginlemiş oluyorsun. Belki de o şeyle alakası olabilir onun. Çünkü o tarz şeylerden güç alan oyuncular olur. İşte itişmeden, kakışmadan ya da boş kaymalardan. Rozier de biraz öyle bir oyuncuydu oyuncu bence. Biraz ben onun da etkilediğini düşünüyorum.
Ya ben Rozier'in Sivas deplasmanında sarı kart görüp Kayseri maçında cezasını çekeceğini düşünüyorum. Hazır yani, Doğukan da bu kadar fitken.
Umarım işte onu şöyle Sivas'ta, yani Ankara gücüm bu kadar bekledi gidip Ankara gücü maçında görmez. Çünkü yani hani tabii Çağrı abi daha uzun süredir futbol izlediği için o direkt önünde gözünde daha şey yapar. Bomboş topa kayar böyle oyuncular, kendini gaza getirir ya da vurulmayacak ya vurur topu şey yapar. Bu da öyle geliyor bana biraz. İşte ondan böyle kendine güç alan bir oyuncu gibi. Belki o biraz şey olmuş olabilir. Bir de yani İşte son bir haftada 3'te birazcık tekledi gibi bence de.
Aynen öyle.
Ya tabii Çarap, şöyle bir şey var. Kasımpaşa maçının...
Sarı kart da etkiliyor. Fizik gücü de etkiliyor. Belki Abubakar'ın olmaması da etkiliyor. Hani böyle çok...
Olabilir.
En yakın arkadaş.
En yakın arkadaşının önemli olması da çok etkiliyor. Bence hepsi üst üste bir şey. Yani birinin performansı hani çok uzun zaman haline gidecek diye bir kaide yok. Hani mutlaka inişler ve çıkışlar olacak. Denizli maçında çok kötüydü. Alanya maçında nispeten daha iyiydi. Onunla bir yanlış hatırlıyorsam düzeltin beni. Bu maçta Kasımpaşa maçında.
Kasımpaşa. Ama önde başladı tabii. Onu da çocuğa da şey yapmayalım. Hani kendi yerinde başlamadı ilk maçı.
Doğru. Kendi yerine geçtiği zamanki olan kısmını söylüyorum ama. Yani
orada da kötüydü.
Olan kısmını orada da kötüydü. Yani yoksa ilk yarıdan bahsetmiyorum. İkinci yarıda kendi yerine geçtiği zamanki pozisyondan bahsediyorum. Orada kötüydü. Yani çıt çıt tekrar hafif hafif yukarı doğru çıkıyor. Bence daha iyi olacaktır mutlaka. Ama bizim bu sarı kart sınırındaki futbolcuları bir plan dahilinde onları eritmemiz gerekiyor. Yani bir maça yansıtmadan belli maçlarda onu yavaş yavaş eritmemiz lazım.
Ben bugün bekledim. Yani Josef'i bugün işte olmayınca bugün Rozier'i bekledim. Çünkü Larin de geldi şimdi. Yani Larin de iki maçtır öyle oynuyor. Wellington gördü bugün, o 3'e geldi mi bilmiyorum ama yani hepsi sahiden bir maça denk gelmeden şey yapılması lazım ama bence bu öyle bir plan program yok.
Yani ya bana sanki var gibi geldi. Özellikle de Montero şeyken, ay Montero oyuna girmişken.
Yani ben daha öncesine de bakıyorum. Biz Fener öncesi Başakşehir'e gelmeden temizleyelim deyip durduk Josef'i. Hiç temizlemeden buraya kadar geldi.
Yani oralar belki... bu kadar da kolay elimizde değildi abi ya. Orada çok maç, kritik maçlar oynadık kolay gibi gözükse de. O yüzden biraz ona yani denememiş olabilirler ama ben Sivas deplasmanında bu bütün isimlerin kart göreceğini düşünüyorum valla. Kayseri maçında bembeyaz çıkacağız.
Ya şey olarak düşünme onu. Yani bir maçta hepsini yapacağız ve tek maçta 5-6 oyuncusuz kalacağız gibi düşünme. Hani bazı yerlerde bazı oyuncuları feda edebilirsin ama 5-6 oyuncuyu birden aynı anda feda ettiğinde farklı bir görünüm ortaya çıkabilir. O yüzden hani Josef'i feda etmişken evet bir sonrakine Wellington'u belki yapabilirsin. Anlatabildim mi? Hani bir
anında Wellington sakatlığı var mı yok ona göre. Ama son dakikada hani bir sarı aldı ya. Onunla 3 oldu.
Geçen hafta bir sarı gördü. Bu hafta bir sarı gördü. Ondan öncesinde sarısı varsa muhtemelen
vardır.
Zaman
o zaman Larin, Necip, Rozier'in yanına etkiledi. Gezal temizlemişti Fener maçında. Zaten
evet. Gezal temizledi doğru.
Josef temizledi. Aynı yani sırayla ya da ikisiyle bir şekilde temizleme yaparlarsa belki de gerçi oraya da belki ihtiyaç bile kalmaz. Yani pozisyon gerektirmez. Sarı görmez.
Tabii şu anda en önemli olan kısım şey hani Larin, Rozier ve Wellington.
Aynen öyle. Geçelim abi isterseniz Rozier'i ve bu kart tartışmalarını.
Tamam.
Vida Wellington ikilisi. Yani dediğimiz gibi hepsini aslında küçük bahsettik ama bireysel olarak da üstlerinden geçelim. Dağınıklardı. Vida daha çok dağınıktı ve onun bir sıkıntısı olduğu belliydi. Yani o Seyitan abinin dediği durup dururken yere yığılmalar, başım dönüyorlar falan bilmiyorum. İklimdendir belki de çünkü... Ama Emrah Başsan da aynı problemi yaşadı ikinci yarıda.
Ha, rakımdan nefes alma sıkıntısı evet. Olmuş olabilir. Evet doğru.
Yani Emrah Başsan'ın yaşaması enteresan tabii de.
3 yıldır orada değil mi o?
Yani 3 yıldır orada oynayıp bulunduğunda bir şey yaşıyorsa enteresan.
Yani demek ki kötü alışkanlıkları var.
O evet, o bir önceki akşam, iki önceki akşamda olmuş olabilir ya.
Biz de Erdoğan maçını izliyor muyuz ki? Belki her hafta aynı şeyleri yaşıyor adam böyle... 40. dakikada.
Ama o zaman biliriz her hafta aynı şeyleri yaşıyorlarsa. O rakımla ilgili farklı bir harf aldın, ekledin, çıkardın ondan kaynaklanıyor. Yani
Ramazan öncesi son şey olabilir.
Ramazan öncesi son rakım olabilir o.
Evet. Erzurum'da da sıkıntı çıkar çünkü Ramazan'da böyle şeyler denersin.
Ya o bir sürü otel var. Şimdi turizm otelleri var, şeyler var ya, kayak otelleri.
Doğru.
Tabii. Ama herkes tanıyor tabii. Futbolcuyu orada yapmak zor tabii. Sen ben gitsek yaparız da.
Bu kadar abi herhalde Vida ile Wellington üzerine.
Abi Vida ile Wellington ne konuşalım ya? Wellington iyi, Vida kötüydü. Yani ikisi de normal standartlarının altındaydı. Vida çok daha fazla altındaydı. Ben en çok En Sakala'yı beğendim.
Ben de abi. Şimdi geldik işte konuya.
Senin konuna geldik. Burada sen başla bence.
Valla yani şu 7 günde 3 maç falan diyoruz. Okey, buna katılıyorum. Herkeste bir fiziksel düşüş olabilir. Adam her maç öncesi 11'de gözükünce bütün Beşiktaş canrası En Sakala'yı tartışmaya başladı. Ve adam her maçta çok iyi performans gösteriyor. İnanılmaz bir ikilem ya bu. Hani ben de çok istiyorum Rıdvan'ın oynamasını ve hani 7 günde 3. maçta artık Rıdvan denenebilir miydi falan diyorum ama bu maç mesela hiç Rıdvan'ın maçı değilmiş.
Bu maç öncesinde intihar olurdu.
Bence yani hem karşısında yani çok fizikli ve hava topu oynayan bir hücum hattı var. Hem berbat bir zemin var. Sakatlıktan hala yeni çıkmış sayılır. Ve tam bu sahaların performansını koyacak bir Ensakala var aslında.
Bence Ensakala şimdi bazı sosyal medya kullanıcılarına göre Ensakala çok kötü oynuyor ve Sergen biraz da değiştirmiyor onu. Öyle bir şey var. Bilgi vereyim sana. Bütün ataklar onun bölgesinden geliyor. Bütün şeyler, pozisyonlar onun bölgesinden geliyor diye yazanlar falan var. Bunları kale almıyor. Bence Ensakala iyi. İyi de gidiyor. Kendi potansiyelinin çok üstünde şu anda oynuyor. Alıştı da takıma. Takım da ona alıştı. Ama Rıdvan'ı mutlaka kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım derken Rıdvan olduğu için söylemiyorum. Mutlaka bir sol bek daha kazanmamız lazım orada. Ki Rıdvan iyi bir sol bek. Yani Rozier nasıl son haftalarda form düşüklüğü gösteriyorsa sürekli oynamasından kaynaklı. Ensakala da bir yerde o düşüşü gösterecektir. Bence bu hafta 11'de yani iç sahadaki maçta 11'de Rıdvan oynamalı. Yani Ensakala bu kadar iyi oynarken söylüyorum. Ki onu da kazanmak için. Nasıl Sergen Yalçın üst üste hem Enkut'u hem Gökhan ikilisini sürekli aynı anda maçı alıp bazı şeyler deniyor. Ve bu şeyler belli haftalardan sonra bize gol olarak geri gelmeye başladı. Ki birkaç hafta üst üste bunu gördük. Bence Rıdvan'ı da artık yavaş yavaş oynatması gerekiyor. Ama Ensakala'nın bu performansına çok ben hayretle bakıyorum ama çok da mutlu oluyorum yani.
Bu Alanyalılar çok yanılttı ya bizi. Yani sene başındaki halleriyle şu andaki çıktıkları seviye hakikaten... Yani
şöyle ama onda şu etki var. Şimdi Çağrı abinin az önce çok güzel söylediği bir şey var. Her maç suçlu Ensakala. İşte golleri o yüzden yiyoruz diyen bir grup var diye. Sebebi şu. İnsanlar zaten çok uzun süre yanıldığını kabul etmez. Yani bu oy vermelerde, işte kararlarda, tercihlerde de böyle. Hep başka etkenleri arar çok düşük bir ihtimaldi ve son şeyde kabullenme hatta yani psikolojide de 5. sırayı anca öyle kabul edersin yanıldığını, hata yaptığını. Bu onunla alakalı yani ağzıyla kuş tutsa da eleştirecek bir ekip vardı. Ya şöyle hani Wellington da öyleydi. Wellington yaptı. Belki Ensakala olmasa hiç biz almamış olsak Wellington öyle gelse hala Wellington diyecek tipler bile olabilir. Ya altı şimdi Ensakala var bari ona geçelim onu da yanılmamış olalım diye gidiyorlar. Ve ben şeyi çok etkilediğini düşünüyorum. Tabii sosyal medya çok büyük şeyle bize iyi yönleri oldu, etkisi oldu. Bu da şöyle, bir Fatih Aksoy Alanya diye tutturduk. İşte Wellington'u aldık, onu gitti, geleceğimiz gitti, şu oldu, bu oldu. Fatih'i de görüyoruz yani. İki dakika izlemeden Fatih acayip bir şeydi. Ben de yaptım bunu bu arada. Çünkü kirli ilişki var gibi düşündük. Ama sonra baktık işte o Alanya'yı getiren adam bize Gezal'ı da getiren adam aynı zamanda.
Ya o, niye... o halk kahramanı gibi takılıyor. Ben geçen gün onun Instagram'ına denk geldim.
O şeyde geçen hafta da 2-3 gün önce de bir tweet attı hani tam şeyin üstüne. İnşallah hani Ankara Gücü'nün de yönetimindeymiş. İnşallah dedi Beşiktaş şampiyon olacak. Ankara Gücü de kümede kalacak. Hani tam maçtan 10 gün önce falan söylemesi de.
Şey, yani
tabii yani biz şampiyon olacaksak isteyen kalabilir. Bu önemli değil. Ya yani o tarz şeyin etkisi var ve ligin başındaki halimizi düşünün. Yani zaten kimse buralara geleceğimizi düşünmüyordu. Ağustos'taki, Eylül'deki o karamsardı. Ve hani o ikisi o dönemde yapılan ilk transferler işte Alanya ile Alengirli işler tırnak içinde. Bunların bile bitmeyen transferi bir de. Yani bunları bile zor alabildik. Hatırlayın limitleri yetişmiyordu. İndirim istendi, şu oldu onunla. Yani zaten kötü başlayan bir şeyi toparlamaya çalışıyor. İkisi de bence yine iyi geldiler buraya. Wellington çok iyi toparladı. Bizim gözümüzdeki imaj olarak söylüyorum. Yoksa oyun olarak ikisi de toparladı. Tabii bunda seyircisiz olmasının da etkisi var. Evet. Seyircili işleri çok daha zordu.
Aynen öyle. Peki yani şey adamın bireysel olarak ne kadar geliştiğini ben bir vurgu daha yapmak istiyorum. Böyle en kontrolü kaybedebileceği anlarda kafasını kaldırıp ortadaki adamı görüp ona pas verme özelliği bu adama çok sonradan eklenen bir şey.
Ya da biz öyle biri hani tipi ve şeyi futbol bilgisini aldığı yer yani altyapısını Afrika'da alanların sıkıntısı olduğu için biz öyle görüyorduk belki de hani kafamızda oluşan imajı biraz yıkıyor. Benim de öyle.
Ya bir de çok yakın tarihte Caner izledik abi. Ondan sonra hatırlarsan Rıdvan da aynı etkiyi yaratmıştı. Hani ya ne güzel çocuk, rastgele orta yapmıyor, içeri çıkarıyor falan gibi. Yani bu net şekilde hoca çalıştırması ya.
Evet, bence de.
Mükemmel
Yani
özellik.
o kadarını bilemem de normalde Nsakala'nın ortadaki adama pas verme şeyleri bölge bölge biraz fark ediyor. Sezonun başında onu kendi bölgesinde yapıp bir sürü top kaybı da yaptı. Ve bunun içinde çok küfür yedi.
Evet.
Şimdi üçüncü bölgede yaptığında problem yok ama o her zaman yapılacak bir hareket değil. Çok doğru bir hareket de değil. Pası doğru vermek, %100 accuracy, onda problem yok. Ama o bir bekin orada top kaybı genelde takımı sıkıntıya sokar. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun.
Evet, ama ya bu maçta ve bir süredir çok doğru anlarda veriyor, o yüzden bir övgü
Yok,
getiriyor.
pas doğru olduğu sürece bir sıkıntı yok. Ama sadece riskli olduğunu söylemeye çalışıyorum.
Evet. Ya bu arada dribling özelliği de çok fazla arttı. Yani top Nsakala'ya geldiğinde bugün duymuşsunuzdur. Biri bağırıyor "Go Saka go" diye. Ve önündeki
Evet.
koç koridoru
Zaten
kapatıyor.
bayağı kenardan çok ses geldi ya bu maç.
Evet. Geçelim orta saha rotasyonumuza. Pardon. Yani Dorukhan'ı birazcık konuştuk. Atiba da 66. dakikada
Hepsini
çıktığı için.
konuştuk sayılır aslında.
Aynen. Ya birazcık Oğuzhan konuşmadık sanırım. Oğuzhan mesela golle döndü bugün. İkinci ilk 11 maçında.
Ben Alanya maçından sonra da yoktum. Siz de orada söyleyemedim yani. Ben
Evet.
gelişinden aşırı mutluyum. Ayrıca yani çünkü zaten o üçümüz kafa kafaya vermiş. Oradaki üçüncü kim olacak falan diye. Yani zaten sezon bitti bizim bunu bulana kadar.
Evet.
O mu olsa bu mu olsa işte sen Mensah diyorsun. Çağrı abiyle biz daha karar veremeden sezonu bitiriyorduk. Bence de olsan fizik götürdüğü yere kadar gitsin ya. Yani sanki son iki maçtır öyle gibi. Yani bugün tabela katkısı tamamen, yoksa hani ekstra sağ falan zorladı onu ama tabela katkısı için diyorum. Bir de siz de muhtemelen aynı fikirdesiniz herhalde, Paşa maçından sonra Laiç Hoca ya bayağı bir silmiş. Yani
Aynen
sinirli
öyle.
bence ona. Hayal kırıklığı ve sinir karışımı bir duygusu var. Bir haftada bir geçmiyor.
Yani ya da sadece formsuz oyuncu, öyle büyük anlamlar yüklemeden aldı kenara. Çünkü hakikaten dayanılacak gibi değildi Kasımpaşa maçında
Yani formsuzluk, yani formsuzluktan öte bir şey ya, kafa
Laiç. Vatan
gidikliği
haini.
falan var ya onda, yani hani bazı hareketlere çünkü formsuz, gerçi doğru vücut formsuz olunca da yapamazsın ama
Evet.
isteksizlik de anlık ona gidiyor, gitgeller yaşıyor.
Hı.
Ki bir de herkes Kasımpaşa maçında artık bu sana git de şu maçı da çöz kardeşimlik bir maçta o
Evet.
halde gelmesin. Yani belki de son nokta olmuş olabilir.
Aynen öyle.
Ya
Yani
iyi bir rekabet oldu Laiç ve Oğuzhan arasında bence. Hangisi iyiyse oynasın. Tabii ki Oğuzhan'ın iyi olmasını tercih ederim ben de. Ama hani Laiç'i de kazanmak istememeliyiz. Ama dediğiniz doğru. Kasımpaşa maçı biraz muhtemelen hocayı sinirlendirmiş. Oğuzhan da bu fırsatı iyi değerlendirdi. Geçen maçta oyuna katkısı, bu maçta skora katkısı. Onu bir sonraki maçta da ilk 11'i bence garantiledi gibi gözüküyor.
Ben bana da öyle geliyor. Hele bir iç saha ve nispeten düşük bir takım.
Ankaragücü.
Evet.
Ki
Evet.
onlar bugün Gençler Birliği'ni yenerek aslında mağlubiyet kredisi de oluşturdular İstanbul'da.
Ve de maç sonu o Hikmet Karaman şovu. Yani şey olan hiçbir de dinlediniz mi röportajını? Hiçbir şey anlamadım
Bielsa demiştik.
ben. Ya çok acayip şeyler söylüyor. Hani başıyla da son çok güzel, yani çok eğlence. O da işte az önce Yılmaz Vural'ın söylediğim gibi hani lige renk katan iki şey. O da yaptı yapacağını. Bence artık şey zamanı geldi, bir dursun. Sonra 4-5 hafta tekrar takımı yükseltir.
Aynen öyle. Vallahi bir de orta saha çok erken değiştiği için oyuna sonradan giren ikiliyi de konuşalım. Mensah yine çok kötüydü. Necip aslında bir dinamizm kattı ve savunmada biraz daha sağlam durmamıza katkı sağladı. Ki son golde de Enkudu'ya verdiği güzel bir pas var. Necip standartından beklemediğim için enteresan karşılıyorum o pası da. O ikisini birer cümleyle isterseniz özetleyelim abi.
Yani tam Çağrı abinin Necip'ten beklediği dakika ve roldü bence. O yüzden kendisi çok mutludur diyerek sözü ona bırakayım.
Tabii, yani hani Necip ne yapması gerekiyorsa çok iyi yaptı ya. Yani hani Ya ben Necip'i şöyle görüyorum. Eğer Necip'e çok güvenip ona ilk 11'de görev verdiğinizde, yani Necip nasılsa bu işi yapabilir dediğinizde, bazen hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ama soru işareti var. Necip, yani Necip'ten başka adamımız yok, bu mutlaka girip oynamalı dediğinizde Necip harikalar yaratır gözüküyor. Bu iyi. Ya tabii Necip de bu sene çok gelişti. Çok farklı oldu yani. Yani bu yaştan sonra olur mu diyorsunuz. Görüyoruz, oluyor. Yani kendini adamışlığı çok daha yüksek. Futbol kalitesini yükseltti. Futbol aklını yükseltti. Evet, birçok yerde görev yapıyordu her zaman ama o görevler her zaman iyi yapılmıyordu. Burada maksimum şekilde onları yapmaya başladı. Yani Necip herhalde diyor ki arkadaş, sezon sonunda şampiyonluk kupasını ben kaldıracağım. Yani kaptanı ben kaldıracağım.
Çok
O ayrı
güzel.
bir motivasyon, o ayrı bir motivasyon veriyor ona. Hoca da ona inancıyla ayrı bir duygusal coşku sağlıyor anladığım kadarıyla. Zaten çalışkan bir adam. Zaten aidiyet duygusu yüksek bir adam. O yüzden de bu sene kendi rekorlarını kırıyor. Muhtemelen diyordur ki keşke 10 sene önce ben Sergen Hoca'ya çalışsaydım veya bu kafayla çalışsaydım veya başka bir şey, yani anlatabildim mi? Bu gelişimi 10 sene önce yapsaydım falan diye düşünüyor da olabilir. Yani Mensah'a gelirsek de,
Eyvah.
şimdi Mensah üst üste çok maç oynamadı Beşiktaş'ta. Yani işte sakatlıktı, hastalıktı, formsuzluktu, çok üst şeye geldi. Çok parçaladı oyununu. Biz Mensah'ı gerçekten hani 10 hafta üst üste görmedik doğru dürüst. İyi oynadığı zamanları gördük parça parça ama kötü oynadığı zamanları da gördük. Bence bu birazcık daha takıma aidiyetle ilgili olan bir şey. Katkı sağladıkça, bir parçası oldukça daha mutlu oluyorsun ve daha fazla kendinden veriyorsun. Neticede kiralık bir oyuncu. Hoca tutmak istiyor mudur, istemiyor mudur? Bunu ne kadar ona anlatıyordur? Sezon sonunda biz seni alacağız veya almak istiyoruz diyor mudur? Ki Sergen Hoca pek o işlere karışmıyor ama belki de onun sinyalini veriyor mudur, vermiyor mudur, onu bilmiyorum. O yüzden Mensah bence kaliteli bir adam. Beşiktaş'ta forma şansı da bulabilir. Ama biraz daha gayret göstermesi gerekiyor ve takımın içinde daha fazla motive olması gerekiyor. Oynamasa da.
Ya Mensah'ın hem birazcık dakikaya ihtiyacı var abi, hem de skor üretmeye ihtiyacı var. Bak mesela bir gol atsa her şey çözülecekmiş gibi geliyor. Çünkü ilk yarıda o bahsettiğin hani parça parça iyi oyuncudu Mensah diyoruz ya. Aslında o tam olarak Beşiktaş'ın liderliğe doğru yükseliş dönemi Mensah'ın ilk 11'i. Ama Laiç işte o Göztepe maçında golle dönünce bir anda Mensah'ın suratına bakmayıp tamamen Laiç'in etrafına kurduk ön tarafı. O birazcık mental olarak düşürdü Mensah ve oradan toparlanamadı. Sonra araya işte Covid'ler girdi. Büyük annesini falan kaybetti. Tabii ki tatsız bir sezon oldu kendisi açısından. Ve ben Sergen Hoca'nın Mensah'la falan konuştuğunu zannetmiyorum. Yani bonservisin alınması gibi bir düşüncesin, tasarrufunun da olduğunu zannetmiyorum. Sene sonunda tabii belki bilmediğimiz bir zorunlu satın alım vardır. Hani el sıkışılmıştır falan filan. Ki yaşı da öyle genç sayılabilecek bir futbolcu yani Türkiye standartlarında. Bonservisi alınırsa belki bir patlamayla daha sonradan gelir kalemine de dönüşebilirdi ama yani ben 2 milyon eurodan fazla vereceğimizi zannetmiyorum eğer almak gibi bir düşüncemiz
bence
olursa.
Anlaşma varsa sözlü 4.5'a değil öyle bir şeye vardır ya. Yani 500 verdik zaten, 4 ya da 4.5 da şey, zorunlu olmayan bir opsiyon var ama bence Galatasaray'la da yarıştık ya orada bir de.
Evet.
Sanki hani bunu da koyalım, sadece 500 bine vermemiş olalım gibi bir şey geldi bana hani Galatasaray'a da fazla tepki olmuyor. Öyle düşünüyorum çünkü yani şimdi alalım da seneye 4.5 veririz. Nasıl bir planlama üzerine oraya yazıldı onu bilmiyorum. Ben 1.5-2 falan olursa alacaklarını düşünüyorum şeyin aksine. Bir de bence hoca hiç kimse için önümüzdeki senenin raporunu vermiyordur. Çünkü şöyle bir şey var yani biz görüyoruz Rozier'de işte Gezal için ayda bir çalışmalar başladı haberleri çıkıyor. Ama daha hocanın sözleşmesi yok yani. Hoca da aynı şey yaptı. Bu öncelikle hocayı uzatacaksın, sonra kimlerle devam edeceksin, kimlerle etmeyeceksin. Onu söylemen lazım. Yönetimin diyor işte yani bunlar şampiyonlukta kafamız karışmasın. Onun şeyi sözleşmesi ömürlük falan diyorlar yani aslında olmaması gereken açıklamalar.
Ya bence de olmaması gereken abi yani bu ne olursa olsun profesyonel bir iş.
Yani evet ve de hani hocayı da birazcık şey yapan bir şey. Yani hani sanki efsane olduğu için zaten öbürlük diyor ya, adamın başarısını da biraz şey yapan bir görüntü. Ama tabii ki yani burada maalesef işler öyle yürüyor. O yüzden önce hoca, ondan sonra şey yapılacak, kimle devam edecek edilmeyecekse, ben alınacaksa 1.5-2'ye alınacağını düşünüyorum. Yani 4.5 verileceğini hiç sanmıyorum.
Hı hı. Katılıyorum. Geçelim ön tarafa abi. Larin'in ilk yarısı bu akşam sezon boyunca oynadığı en iyi yarılardan biriydi herhalde.
Çubuklu formayı giydi, golünü attı. Ne zaman giyse bu formayı gol atıyor.
Her golden sonra da armayı öpüyor.
Evet, aynen o her şey oldu. Bir de hocaya falan koştu.
Evet ya. Yani.
Murat hocaya da. Pek yani değişik şeyler yaptı. Bir de vuruşta Hatay'da kaçırdığı golün aynı vuruşuydu değil mi o?
Evet,
direkten,
evet.
Üst direkten dönen güzel gol. Vallahi çok beğendim ben.
Bence de çok güzel gol. Mükemmel. Ki o da maçın ikinci yarısında artık yorgunluktan o Adele problemi yaşadı. Maçtan sonra da ben sakatlanırım, hafta içi iyileşir, öteki maça hazır olurum gibi bir açıklama yapmış. Güzel yani, kendi kendini idare ediyorsa.
Ya ben bir ikinci bir yerde yine arkada bir şey, birini kovalarken gördüm. Gerçekten böyle bir zeminde ya, bu zaten çok büyük avantajı. Hani hoca da hep belirttiği çok önemli bir katkı. Sürekli bekiyle geliyor, bozuyor işte, yan topları şey yapıyor falan. Böyle bir zeminde 7. gününde 3. maçında bunu yapması keşey ve çok güzel bir açıklama yaptı. Yani tam yorgunluk sakatlığıydı o dedi. Sertleşti Adelem dedi. 2 gün dinlenir, Ankara Gücü maçında oynarım, önemli değil dedi. En
de
iyi
abi,
vücudunu kendi bildiği için.
Yani attığı golden ziyade sen işte adamını çok iyi kovalıyor, bozuyor falan filan dedin. Potansiyel bir tane gollülerini engellemiş olabilir bugün ilk yarıda. O sarışın bir sağ beki vardı.
Buçko mu?
Aynen. Bomboş kafayı vuracakken orada adamı bozan yine Larin. Ve bunu penaltı olmayan şekilde yaptı. Çok profesyonel.
Aynen öyle. Yani o çok bir de oralardan gelip bekine şey yapıyor. Yani bu ekstrası zaten. Hani şimdi önde 15 golü olmasa, bu bildiğimiz Larin ileri performansı şey yapsa, kimseye bunu açıklayamazsın. Ben bana ne kardeşim, ben sol forvetten bunu mu bekliyorum dedin, ama ona ekstra bir de bunu yapması çok büyük değer.
Çağrı abi, sen neler düşünüyorsun Larin'le ilgili?
Ya Larin bu sene tabii mucizevi bir şey oldu Larin'e. Biz geçen sene hiç böyle bir olacağını düşünmüyorduk. Bunu önceki sene düşünmüyorduk. Kendi yerini buldu. Muhtemelen bu sistemle, Abubakar gibi bir forvetle ve yani sabit bir forvetin yanında sol açık gibi oynar iken kendini buldu adam. Kendi özelliklerini geliştirdi. Çok da iyi yaptı. Çok da memnunum böyle olmasına. Yani Beşiktaş'ın futbolcusu olmasına çok memnunum. Hani Larin'den hiçbir şey olmaz arkadaş, bundan bir cacık olmaz derken bir anda Larin'siz ne yaparız acaba ya dönmek. Yani bizim takımın düşüşünden ziyade Larin'in yükselişiyle oldu bu iş. O yüzden mutluyum yani.
Ve bizim taraftara artık yani bir derste Larin sayılabilir bu sezonki performansıyla. Yani her zaman umut vardır gibi bir cümle beliriyor ben Larin'e bakınca.
Ya öyle. Her insan için, taraftar için diye.
Tabii ki de. Tabii ki.
Asist Kanadalı, gol Kanadalı, muhtemelen belki de bir kutlama gelecektir o taraflardan.
Aynen öyle.
Onların milli takımından falan. Belki de attılar tweet'i, bilmiyorum ama.
Kanada da... Soccer Nation gibi bir sayfa var. Ben takip...
Evet, o sürekli haftada bir Atiba'yı öven sayfa.
Evet evet.
Her hafta Atiba'yı, haftanın oyunu. Gerçi şimdi Afonso Davis geldi. Arada bir o da alıyor ödülleri de. O sayfa aynen bence de golü paylaşır.
Yani sezonun geri kalanında 5 gol daha atar mı Larin ya?
Atabilir ya. Valla.
Bir maçta şöyle 2 tane falan atsa olmayacak iş değil yani. 20 gole ulaşıyor 5 gol daha atarsa.
Atabilir. Yani. Abuyla oynayacak bir de.
Yani
İnşallah.
Geçen sene kanatlarımız artı forvet arkası oyuncularımız toplam 10 golü geçti mi ben emin değilim. Bu sene yalnızca bir tanesinden 11 çift taneli rakama sayı aldık yani. Bu iki sezonun farkı. Yani geçen seneki takımı falan hatırlıyorsunuz değil mi abi? Neler çektik.
Hatırlatma, boş ver. Ya öyle diyoruz, o takım bile üçüncü oldu ya.
Ama o takım yani o takım ringi birazcık boş buldu da son anda düzlükte hıza basmıştı yani. Neyse. Forvet Cenk Tosun tabii ki gecenin aslında şanslı adamı ve Beşiktaş adına üzücü sayılabilecek bir hikaye.
Ya ben ona geçmiş olsun harici başka bir şey
evet,
hiç
evet.
demeyeyim. Yani maçını da yorumlamayayım, şey de yapmayayım. Yani o bakışı, dizine baktıktan sonra attığı çığlık falan.
Of.
Bir de o ambulanslık fotoğrafını gördüm. Yani çok üzücü. İnşallah en kısa sürede en sağlam şekilde döner.
Hı. Yani Çağrı abi, bunun üstüne ekleyeceğim bir şey var mı?
Yani çok üzgünüm ya. Çok
Ben de.
üzgünüm. Yılmaz Vural'la da bu konuda biraz kızgınım aslında. Yani maç sonu röportaj verirken işte direkt o pozisyondan falan bahsediyor. Şey pozisyondan. İşte el pozisyonuydu, hakem vermedi falan diye. Halbuki girişine Cenk'le girmesini beklerim. Sonrasında tabii ki Cenk'e ekledi yani, biz ayrıca görüşürüz, çok severim, geçmiş olsun vesaire vesaire dedi ama bunlar önemli şeyler ya. Yani insan sağlığı, sporcu sağlığı çok önemli. Milli takım da kaybetti. Yani Cenk'le beraber, Beşiktaş'la beraber. Umarım bir an önce iyi olur. Sait Hanım'ın da söylediği gibi bir an önce bu sporcu sağlığına yatkın sahalarda oynanır maçlar.
Yöneticimiz Umut Şenol maçtan sonra şöyle bir şey demiş. O dikkatimi çekti. Burada paylaşmak isterim. Yardım kampanyasında toplanacak miktardan sağ zeminine de bir kaynak sağlanacaksa biz de yardım edelim demiş maçtan
Çok
sonra.
Güzel demiş. Çok güzel söylemiş. Ben şöyle bir şey bekliyordum bu arada. Bu müthiş bir tweet. Zaten Umut Şenol'un zekasına yakışır bir tweet. O çok sevdiğim yöneticilerden biri benim. Nadirse bu kadar sevdiğim yöneticilerden biri. Ben şeyi de bekliyordum ayrıca. Konudan alakası bu. Hani Acun'un Erzurumspor gecesi, yardım gecesi bilmem neyi, şu su bu su vardı ya. Ben başkanın bağlanıp sembolik 1903 lira bağışlamasını çok istiyordum. Çünkü işte o zaman şike mi diyecekler, yok diğer tarafı teşvik birimi, tam bir çıkmaza girecekti iş. O olmadı. Erteledi Acun herhalde. Yarın yapar mı artık bilmiyorum tabii onu da. Yarın öbür gün erteledi. Bu da harika bir tweet olmuş bence.
Evet. Ki o da tartışma konusu ama gündemimiz bol olduğu için ona hiç değinmedik. Acun Ilıcalı ile Beşiktaş yönetimi arasındaki salvolara. Yani benim Cenk Tosun üzerine veya Erzurum zeminiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Raşit Gezal'ı tabii ki bu 3 puanı herhalde yazdığım birinci isim oldu benim Raşit Gezal. Attığı golün mükemmelliğinden bahsetmiştik. Gezal üzerine ekleyecek pek başka bir şeyim yok ve bugün aslında golle tanışan uzun bir süre sonra bir Gökhan Töre'miz de var. Yani bu gol onun bilmiyorum geleceğini nasıl etkileyecek ama o uzun süre sonra gördüğümüz Töre'nin hareketini de yaptı.
Evet aynen öyle.
Yani golünün asistinin Enkudu'dan gelmesi başka bir göz yaşartıcı detay benim için. Ve bu ikili aslında maçın kilidini de tamamen kırmış oldu. Çıktıkları
aynen kontrol. Öyle. Maçı bitirdiler ikisi. Yani. İyi de oldu. Yani ikisinin hırs, azim ve isteği de önemli. Gökhan'ın da bu azmi, hırsı, isteği bence önemli. Gökhan yetenekli futbolcu. Mutlaka takıma katkı sağlayacaktır. Bazen ilk 11'di. Ama özellikle de sonradan oyuna girerek bu kadar çok maçın oynandığı, bu kadar sık maçın oynandığı bir ligde Gökhan'a ihtiyacımız var. Enkudu'ya ihtiyacımız var. Aslında hepsine teker teker ihtiyacımız var ama özellikle de skor yapabilme kabiliyeti olanlara çok daha fazla ihtiyacımız var.
Evet.
Çünkü ligin asist kralı Gezal olmadığı zaman ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Veya Abubakar, şimdi Cenk de sakat. Abubakar'ın oynamayacağı bir hafta olursa gol yollarının mutlaka açılması gereken farklı kapılar olması gerekiyor. Enkudu da Gökhan da bu anlamda kaliteli ayaklar. Eğer isterlerse ve çalışırlarsa bence Beşiktaş'a daha da fazla şey vereceklerdir. Olumlu destek vereceklerdir.
Ki Gökhan Töre sezon mutlu sonla tamamlanırsa Beşiktaş forması altındaki ikinci lig şampiyonluğuna ulaşmış olacak. Tabii ki önemli bir şeydir bu da. Ve o ilk şampiyonlukta da transfer söylentisiyle pek yaşayamamıştı herhalde. Ya, takımdan her zamanki gibi birazcık ayrı gözüküyordu o dönemde de. Artık doya doya kutlar umarım bu kupayı.
Aynen, bunu da kutlar bence de.
Ve abi yani tabii ekle abi.
Yok yok, sen söyle.
Yani ben konuyu tamamen başka bir yere çevirecektim şimdi. Çünkü 1 saat 10 dakikadır hakem konuşmayarak herhalde Şu anda iddia ediyorum ben. Bütün bu maçla ilgili yorumlayan herkes bir noktada hakeme sapmıştır. Ama biz 1 saat 10 dakika gelebildik hiç Yaşar Kemal Uğurlu demeden.
Ben de hiç hakemin herhangi bir şey konuşulacak. Bence en iyi hakem böyle bir hakemdir zaten. Varlığı yokluğu belli olmayan hakem. Bence öyle. Yani çok iyi bir şey olarak. Benim istediğim tarz bir hakemdi yani.
Yani kuşkusuz öyleydi ama bir hezeyan da söz konusu şu anda. Hani bilemiyorum. Yani senin bahsettiğin abi, sen çok güzel söyledin. Hakem orada avantajı bıraktım diyebilir. Bu
bence
aslında
bırakmadı pozisyon... bu arada. Ama
bence de bırakmadı, vermedi.
Kendini yani görmedi. Ya da işte şimdi bu arada bildiğimiz kurallar muhtemelen milli maç arasında değişti. Kol da eski kol değil. Ben bu Malatya Samatta'nın eline değen pozisyon Malatya maçında Fener'in, hatırlıyor musunuz? Ekola çıktı son dakika, penaltı mı değil mi muhabbetinde. O mu pozisyon, bu yani geçen hafta için Perşembe günkü maçta. O bir önce, iki hafta önceki maçta olsa muhtemelen penaltıydı ama bu 4-5 tane hakemlere bir şey uyardılar. Belki el bile değildir bu arada. Hani kolun o tarafı, şu tarafı o kadar çorba olduğu için bu el ve şey işleri, penaltı ve offside işleri falan. Bu son uyarılan 5C'ye göre gerçekten el mi değil mi onu bilmiyorum. Ama ben avantaja bıraktım. Erzurum topu kaybetti. Yazdığı an bir puan düşüklüğü olmayacağı için üstüne konuşulmaması gereken bile bir pozisyon.
Bence bir şey yazmasına bile gerek yok yani. Ben avantaja bıraktım, Erzurum
yok hani
kaptı.
Soruyorlar ya puanlama şeyinde falan.
Söylersin.
Yani beni tabii ilgilendirmiyor Yaşar Kemal'in puanı da. Hani Riva'da falan işte hani konuşulması şu subutu. Zaten 5-6 tane hakemle döndürüyorlar bizi. Yani bu da 3-4 hafta sonra bir daha gelir.
Bugünkü VAR hakemi de çok sevdiğimiz pek sevgili Halil Umut Meler'di.
Yok ya, o şey oldu. Ertem'in şeyini diyorsun değil mi? Alper Ulusoy yaptılar onu.
Halil Umut Meler değil miydi abi?
Hayır, Alper Ulusoy'du VAR hakemi.
Ben haberim yok.
Evet,
ben bir tweet'te
öyle bir
görmüştüm.
Çıktı. Ertem Şener bir VAR odasını saçma bir şey yapıyor ya, ortaya attı onu. Yarın olacak. Sonra o oldu. Halbuki bugün öğlen açıkladıklarında Alper Ulusoy vardı yani.
Ay, bu detayı tamamen bilmiyordum ama ben Halil Umut Meler zannediyordum. O Ertem Şener'in programını başka bir programda konuşuruz. Orada kavgalar falan zevkli olabiliyor.
Ben orayı hiç izlemiyorum. Dün ya parantez ben... içinde gördüm işte bu haberin kaynağı Ertem diye. Ha dedim, demek ki sahiden olmayacak. Yani Ertem'de bir de öyle bir şey var ya, her dediği ters çıkar. Sonra bugün öğlen baktım. İşte 12-1 gibi falan açıklanıyordu galiba, belki de daha gün. Alper Ulusoy yazmışlar. Yani Alper Ulusoy diye açıkladı federasyon.
Evet. Valla Çağrı abi, senin de görüşlerini alayım istersen Yaşar Kemal Uğurlu'nun bugün genel olarak bir performansı konusunda.
Ya hakem sonuçta yani, hani hakem ne kadar iyi olabilir ki? Anladın mı? Yani biz maçın düdüğü diyoruz normalde bu şeye. Onlar hakem diyorlar. Hani böyle çok kaya almak lazım bunları. Sonuca etki etmediği zamanlarda hakem iyi diyoruz. Sonuca etki ettiği zamanlarda da hakem kötü diyoruz. Bu hafta sonucu etki etmedi. O yüzden hani bence normal bir maç. Yani yapması gerekeni yaptı. Görevini yaptı yani. Hani görevini yapan insana çok çok iyi falan diyor musun? Demiyorsun. Görevini yaptı diyorsun. Ondan sonra hani çok iyi olması için kimsenin göremediği pozisyonu görüyor, bir şeyi süzüyor falan olması lazım. Normal görevini yaptı hakem yani. Yani... Tartışan bir pozisyon yok. Bu şey 3. golden önceki pozisyonunda böyle pozisyonlar güzel oluyor. Çünkü sosyal medyada kim cahil, kim değil. gerçekten kim oyun kurallarını biliyor, kim bilmiyor falan, onu görmüş oluyorsun böylece.
Bir de bilerek şey yapanlar var, çarpıtanlar tabii.
Ha, vardır tabii. Yani çünkü cahilin de cahili var. Daha da kara cahiller de var o şeyde. Buna sağ olsun tabii yayıncı kuruluşta çok güzel bir çanak tuttuğu için sanki el pozisyonundan hemen sonra topu Gezal almış ve gol atmış gibi böyle görüntüleri üst üste bindirip yayınladığı için.
Maçın sonunda bile onu yaptılar abi bu arada.
Ben söyleyeyim size, şöyle Çağrı abi lafını valla kesin. Bence yayıncı kuruluş protokolü bilmiyor da olabilir. Çünkü oranın hakemi zaten Deniz Çoban. Yani hani art niyetli göstermeyip araya Erzurumlu girse de var bakabilir, girmese de bakabilir diye biliyor da olabilir o kanalda yani. Çünkü Deniz Çoban'ın ben herhangi bir güncel VAR protokolü falan takip ettiğini ya da takip etse bile bunu net şey yaptığını, aktardığını düşünmüyorum kanala da, izleyicilere de. Hani onlar art niyetli yapmıyor. Yani beyin, kusura bakmayın, biz araya Erzurumlu girince varın bakmadın bilmiyorduk dese bile şaşırmam.
Olabilir. Olabilir ama yani tabii onun da olması lazım canım. Yani protokol falan ama bilmiyor olması. Çalışmayacaksın o zaman bu şeyler.
Evet tabii ki kesinlikle o. Yani o zaten hani benim işte hani hukuk avukatken davaları yasaları bilmemem gibi saçma bir şey yani. Yani öyle bir yer ki çünkü yani baş hakem Markus Merkler'den düştüğü yeri düşünüyorum. Yani ağlayarak ben yapamıyorum diyen adam orada pozisyon yorumluyor.
Aynen öyle. Ona benim abim yani, de çok takık.
Ekrandan görmesine göre rağmen onu bile doğru yorumlayamıyor.
Ya o şey zaten hani biraz sıkıntılı. Hani dün de çok moda oldu ya bu lens pozisyonundan sonra kesmişler. Yani ona ne diyor, buna ne diyor. Zaten hani belli bir takım şeyiyle yorum yapıyor. Belki de hani o sayede oraya geldiği için öyledir. Onu geçtim. Yani hiç şey olmasa bile böyle birini niye hani gitti Rıza Çalınbay'dan ağladı kusura bakmayın ben hata yaptım bırakıyorum demiş bir adamın hemen köşe yazarlığı kapması üstüne buradan böyle alması ve Deniz Çoban bunu dedi diye milletin tweet atması bana çok garip geliyor.
Yani o dönem ülke o da o açtığımızı batırıp birden kariyer yaptı kendisine. Tabii. Valla hakemi de konuştuğumuza göre isterseniz abi genel olarak bir 5 dakika falan ligin son halini konuşalım. Önümüzdeki Ankara Gücü maçının tahminlerini yapalım ve kapatalım çok da uzatmadan. Sizce bu iş bitti mi veya yani hala bitmediyse yarın Fenerbahçe de bence puan kaybedecek. Şu anda sizin gördüğünüz birinci rakip kim Beşiktaş'a? Var mı ya da böyle biri?
Var. Beşiktaş'ın rakibi Beşiktaş. Sadece Beşiktaş istemezse şampiyon olmaz. Yani ne Fenerbahçe ne Galatasaray hiç onlarla bir alakası yok mevzunda artık yani.
Hı hı. Katılıyorum. Peki ikincilik yarışında siz hangisini önde görüyorsunuz abi?
Yani nefes kesen bir ikincilik yarışı var. Muhtemelen yani Fenerbahçe Galatasaray'a göre bir çift daha iyi oynuyor. Hani öyle söyleyeyim. O yüzden hani Fenerbahçe'nin ikinci olma ihtimali daha yüksek bence.
Ya ben de bunu tamamen Fatih Terim'in belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü herhalde o Mayıs'taki seçim için yapıyor çalışmaları falan. Yani çünkü ben Galatasaray'ı yönetsem lan çok belli olur benim Beşiktaşlı olduğum falan diye bu kadar kötü taktik ve hafta içi ne yapıyorlar bilmiyorum ama şey yapmaz. Yani o üçüncü olmak mı ister? İkinci olayım, kendim kalayım yönetimi öyle mi gitsin falan. Onun kendi ajandasına göre belli olacak bence. Çünkü ikisi de al birini vur ötekine. En azından bu lig demikte şey yapar. Ona algı, buna algı, ikincilik şöyle böyle. O belirleyecek. Çünkü ikisinin de hani şu daha iyi şunu yapıyor, bu daha iyi bunu yapıyor diye birbirinden fazla bir artısı eksisi yok.
Yani bir takım şu anda Fenerbahçe'den daha iyi kötü top oynuyorsa o topu oynamıyordur herhalde ya.
Bence yani her takımın en azından ne yapmaya çalıştığını anlıyorsun ama ben Galatasaray'ı anlamıyorum hiçbir şekilde. Belhanda gittiğinden beri özellikle yani hani bir satış ya da öyle bir şey gibi yani oyuncuların isteksiz bir şey var gibi yani içsel bir sıkıntı var bence.
Olabilir. Maaşlar belki yatmıyordur çünkü.
Ya o olabilir. Hoca bilerek yani çünkü saçma sapan kadrolar çıkarıyor. Kimin niye oynamadığı belli değil, niye oynadığı belli değil. Hani bilmiyorum ben böyle kör göze parmak değişik şeylerde art niyet ararım. Bana öyle geliyor. Yani 2 ay sonra seçim olduğu için sanki bana öyle bir şeyler var gibi geliyor.
Ya maaşlar sanki yatıyormuş gibi geliyor bana Galatasaray'da. Yatmasa baban hayatta kımıldamaz. Yani baban böyle şey çok kıpır kıpır ondan sonra. Ama şimdi bir de bakın şöyle bir durum var. Gerçekten hakem etkisini, camia etkisini bir kenara koyarsan Galatasaray bu zaten. Hani Marcao'su, Luyendama'sı. Şimdi bizim maçtaki bir Rozier pozisyonuyla ilgili kafa topunda hani bir Rozier'e sarı kart çıkmaydı falan gibi bir şeyler söylüyorlar. Emrah Baştan'la yaptığı pozisyon. Hı hı. Görmüşsünüzdür pozisyonu. Evet. Aynısını Luyendama maçın sonunda yaptı. Penaltı olması gereken pozisyon.
Daha şiddetlisini yaptı.
Daha şiddetlisini hatta ve kolları açarak çıktı. Ben dün bir spor kanalında, spor kanalı diyeyim yani muhtemelen şeyde yanlış hatırlamıyorsam TRT Spor'da Tümer'in adam tabii ki böyle çıkacak. Başka nasıl çıkacak falan dediğini duydum. Nasıl çıkacak? Öyle bir şey olabilir mi yani? 1 milyon tane hakem eskisi dinliyoruz. Değil mi? Kural okuyoruz. Ve herkes diyor ki kollarını kendine alan açacak, avantaj sağlayacak şekilde açamazsın sağa sola. Hani böyle bir kanatlarını açamazsın yani. Adam kanatlarını açmış çıkmış, adamın da ağzının ortasına çakmış. Tamam. Bu normal falan diyorlar ya. Ben bunu anlam veremiyorum. Bu akıl ve zeka ile oynamak işte. Ama işte bundan da fayda sağlıyor bir insan. Veya bunların böyle olduğunu düşünerek konuşan çok insan var. Yani bilhassa mı yapıyorlar yoksa art niyetle mi yapıyorlar anlayamıyorum gerçekten. Hani bilgilerim mi bu kadar yoksa şeyim mi bu kadar? Bilhassa mı yapıyorlar? Gerçekten bunu çok çözemiyorum yani. Deniz Çoban misali. Hani gerçekten Deniz Çoban'ın bilgisi mi o kadar yoksa onları mı söyletiyorlar? Bu, ben çok anlam veremiyorum bu duruma. Beşiktaş mutlaka kendi haklarını korumakta ısrar etmeli. Sizin de söylediklerinize hak veriyorum. Yani her sürekli hakem diye konuşmamalı. Ama maalesef konuşmayınca tepene biniyorlarmış gibi bir durum
bence
söz konusu.
Bence şu an çok kararında yapıyoruz ya.
Abi yani bence ama
beğendim bu sene.
Ya ben maçtan sonra bir noktada artık şeye biraz isyan bayrağını çektim. Mesela yani bugün maç tamamlandı. Kaç milyon hesaplı çarşı Forza Beşiktaş hesabı işte bu 3. gol TFF'ye MHK'ya yani bu maç aleyhimizde bir şey olmadı ki abi tamam yani bunun önümüzdeki maçlara bir yatırım olduğunu anlayabiliyorum ama bu birazcık bu gül gibi 70 gol atan 70 puana ulaşan ve şampiyon olacak takımın sempati puanından götürüyor sanki birazcık artık
ya
o
ben
raddeye ulaştı.
Konusuna farklı bakıyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben zaten hiç iki ya da üç rakibimin gözünde sempatik olmak benim belki de aklımdaki son şey olur. Ben sempatik görünmek değil, başarılı görünmek istiyorum. Başarılı olması lazım benim için. Takımın sempatik olması gerekmiyor. Çünkü başarısızlar sempatik olur genelde. Ben o yüzden yani tabii ki bunun ne amaçla atıldığını bilmiyorum ama diğerleri aman kırılmasın, aman incinmesin, biz efendiyiz, biz şuyuz, buyuz. İşte o Fikret Orman'ın saçmalık şeylerinden. Ben onun başından beri karşı görüşteyim yani. Hınca nasıl mücadele edilirse öyle edilmesi gerektiğindeyim. Ve o gün biri şöyle yazmış ki çok doğru bence. Hani bizi bir gazetenin 3. sayfa sporda da o yıllarca oradaydık. İşte Twitter aktif olduğundan beri 5. 6. senemizde 3. şampiyonluğumuzu alıyoruz diye. Çünkü burası çok etki ediyor. Yani belki de hani aşırı derecede bir etki gücü doğru olmasa da bir kere var. Nasılsa ben öyle mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama sıkıntı şu, biz buna inanmayalım. Çünkü işler kötü gittikten sonra bu sefer her şeyi dışarıda görürüz. İşte Fenerbahçelilerin
yani
bu şey hali gibi. Yani kafası kırık hali gibi. Ama ben genel olarak camia olarak onlardan ayrı görüyorum. Biz hani öz eleştiriyle yapabilen farklı bir camia olduğumuz için bir de işi biraz daha gırgır aşamataya vurabilen şey olduğumuz için bence dengesi iyi. Çünkü o tarz insan da olacak. Diğerinde ben bizim dengemizi daha hoş görüyorum. Ve yeni düzende işte hele seyirci yok. Her şey sanal şey üzerinden yürürken bence güzel oluyor.
Yani ya ben tabii ki hakkımızı yedirelim demiyorum ama bazen çok aşırıya kaçıyoruz ve yani olan sahada çatır çatır futbol oynayan takım oluyor ve sosyal medya hakikaten iğrenç bir yere dönüşmeye yani ya son noktasına ulaştı. Daha bundan daha iğrençleşemez.
Ya öyle olacak yani o çünkü işte ki ben mesela şu şeyi açısından da birazcık da şeyim o yani millete hani hakem korumayın akıl vermeyin deme sebebim de hani biraz şu Fenerbahçelilerin sürekli dışarıda bulması hatayı. Seneye bakın çok net söylüyorum. Bugün ayın işte Nisan ayındayız yılın. Yazın yine şampiyonluk naraları atılacak. O transfer bu transfer. 3-4 maçlık seriyi hocamız işte Emre kalırsa şöyle iyi böyle iyi. İşte Şubat'ta tökezleme Mart'ta kapanış. Yani sorunu böyle sürekli dışarıda orada burada işte çizgileri FETÖ'cüler çekiyormuş. Ötekini bilmem kimler PKK getiriyormuş falanlara kaldıkça.
Wow.
Bunlar aynısını işte 8'de olmaz. 8 senede 18 senede şampiyon olamazlar. Yani o yüzden onların maymunun gözünü açmaya gerek yok. Bırakalım kendi hallerinde işte öyle sansınlar.
Fenerbahçe'nin son 13 sezonda 2 şampiyonluğu var abi.
Yani son bu sene olamazlarsa 8 senedir olamıyor oluyorlar işte. Ve hep başkaları sorumlu. Hep yani sürekli sorumlu o. Dış güçler.
Bu her zaman böyle canım. Bu şey Fatih Terim Galatasaray'da başarılı olamadığı sezonların hepsi için geçerli bu. Şu anda bile hiç kimse dönüp de Galatasaray camiasından şunu söylemiyor. Ya arkadaş, hoca sen niye ağzını tutup da adama küfretmedin? Yani küfretmeyi durdursaydın takım başında olsaydın. Sonra şöyle hesaplar yapıyor ya işte, Fatih Terim'in takım başında olmadığı maçlarda Galatasaray'ın kaybettiği puanlar. Kim bunun sorumlusu? Sen yönetiyorsun takımı yine. Takımın başında değilse neredesin? 10 metre yukarıdan telefonla konuşuyorsun ya. Yani. Neyin şeyini yapıyorsun? Ha. Kim ne oynamış Galatasaray'da? Bu zamana kadar ne oynadı? En son şampiyon olduğunda ne oynadı Galatasaray? Yani Başakşehir kulübesine yürüyüp adam dövmeler, hoplamalar, zıplamalar falan filan, şampiyonluğu böyle kazanmalar. Bunlar hikaye. Burada tabii şöyle bir yol ayrımı var aslında. Eskiden gazeteler, evet doğru söylüyorsun, biz ikinci, üçüncü sayfalarda, spor sayfalarında orada yer alırdık. Ama gazete diye bir şey kalmadı zaten. Eğer sosyal medyada kullanan arkadaşlar da bu gazeteler fanatik de fotomaçtı, bu şöyle yazıyor, bu böyle yazıyor diye havaya sokmasalar bu adamları, tamam mı? Bunların zaten şeyleri yok ki. Tirajları yok ki.
Ya abi çok kısa bir şey ekleyeceğim. Balla kesiyorum lafını. Çok özür dilerim. Fenerbahçe üzerine son 2 haftadır şey yazılıyor. Önce bir 10'da 10 denildi.
Evet çok güzel o ya.
Geçen hafta 9'da 9 manşeti çıktı. Bugün de 8'de 8 okudum.
Aynen. Ya bence çok hoş o. Çok ya güzel. Ben çok gülüyorum. Ya işte Fatih Terim'in hafta içi.
Okuyucu gerizekalı demek bu.
Ya okuyucu benim... var mı sizce peki?
Tabii yok işte, onu söylüyorum. Abi, zaten buradaki problem
şeyler şu kaldı ya. Yani hala var mıdır? Tabii adam kahveye giderken, çay içerken okumak için bakıyor gazetelere. Abi biz 8'de 8 yapacakmışız. Güzel diyor, alıyor onu, oturuyor. Yani adamın
yok,
çok
arkadaş,
da
kim gazete tirajları yerlerde, hiçbir tirajı yok doğru düz gazetelerin. Yani şöyle söyleyeyim, normalde işte 500 bin, 600 bin, 1 milyon olan gazete tirajları şu anda 50 bin lira, 100 bin lira düştü. Tüm Türkiye'den bahsediyorum ben.
Evet.
Yok bir şey yani, maksimum tiraj en yükseği şu anda benim bildiğim Sözcü'de, o da 250-300 bin civarında falan. Ya tüm Türkiye'deki şeyden bahsediyorum. Yani bu iki tane sosyal medya hesabının ulaşacağı yere, tamam mı? Bunlar hani bilmem kaç sayfa gazete basarak, bilmem kaç bilmem ne yaparak ulaşıyorlar. Ben şeye karşıyım. Bu insanları hadi bakalım Fotomaç, Futaspor falan 100 bin falan anca basıyordur. Hani basması bir şey değil. Bir de aynı zamanda şey var. Dağıtım var bu işin ve satım var yani. Tamam mı? Basın var. Tiraj çünkü. Şeye baktığımda ben hakikaten buna karşıyım ya. Saçma buluyorum yani. Sen niye Fotomaç'ın başlığını alıp bilmem nereye koyuyorsun? Ne olacak? Fotomaç kim? Fotospor kim? Bunlarda bir şey yok ki. Kimse tüketmiyor bunları zaten. Nerede tüketiyorlar biliyor musun? Sosyal medyada tüketiyorlar. O öyle demiş, bu böyle yapmış, bilmem ne yapmış. Sen zaten Erman Toğlu'ndu, beğenmiyorsan. Ama sana iyi bir şey söylediği zaman onunkini paylaşıyorsan onu da yapma. Bu da ikiyüzlülük.
Evet bence de. Ya onları evet. Hele o ve Çakar mesela. Yani Ahmet Çakar'ın maçı öncesi, maçtan sonra Erzurum işte attığı şey. Bir de aynı anda şeyi gördüm ben. Eski FIFA kartlı kadın hakemi gördünüz mü işte? Normal var. Niye devreye giremez? Bunu söylüyor. Yani Çakar'ın bunu bilmeme ihtimali yok. Hadi uzun süredir güncel şeyi takip etmiyor desek. Bence yani ediyordur VAR protokolünü. Gerçi etmese de şaşırmam çünkü kahvehane gibi program olduğunu. Ama zaten bilse bile Çakar'ın bunu niye söylediği belli. Yani onun
Çakar bunu niye yapıyor? Çakar bunu niye yapıyor?
Rating yani, sadece onun için yapıyor.
Hayır, rating için değil. Etkileşim almak için yapıyor. Doğru
evet
mu?
Tabii işte. Rating tamam. Dediğim şey kendi sen şeyiyle. Bu, alıntılar tamam. Bir alıntı oluyor.
Sen bu etkileşim buna vermezsen hiçbir şey olmaz.
Susacak bir noktadan sonra.
Aynen öyle. Ne yapacak
yani
abi?
Çünkü bir de şöyle, adam ilk 10 haftada Fener'e yapıyor bunu. Sonraki 10 hafta Galatasaray, sonraki 10 hafta. Yani bu Çakar'ı bilen, yani onu normal şeyi freak show olarak izlemek lazım onları. Ama evet, bugün gördüm 250-300 tane alıntı vardı ben bıraktığımda. Hepsi adama laf anlatmaya çalışıyor. Yani bunu zaten birinci de ikinci de lan abi protokol budur diye bu herif biliyordu, hiç bilmese bile ki hani Güney Çakır'dan önceki en önemli uluslararası hakem kesin biliyordur hani. Bilmediğini varsayalım.
Yeni ya güncel şeyleri zaten çıkıp konuşmayacak abi orada.
Ya işte hani bence bilmese bile onu yazdığının üstüne gidecek. Şimdi mesela birazdan başlıyor ya da başlayacak. Diyecek ki geçin kardeşim öyle protokol mu? Hani bilmiyor muyuz Çakır? Önemli aynen olan onun için.
Canlandı abi şu anda eliyle böyle geçin bunu.
Aynen yani diyecek çünkü o, bu yani. Ama bu adama sen sürekli hani don't feed the troll dedikleri şeyi yaparsan. Adam bu hafta işte Alanya maçını da attı. Şey attı. Şimdi şu 2 haftadır Beşiktaş'a bir atıyor ya. Çok şey oldu diye bak, dikkat edin haftaya ya Galatasaray ya Fener'le alakalı yine midem bulanıyor falan yapacak. Her hafta böyle bir adam yani bu.
Ki bunu da sonra objektiflik kalıbına sığdırıyor. Bakın ben herkese sallıyorum.
Siz yani işte bunun diye. Tek şeyi yok aynen. Bu şey yok, o yüzden bunları dikkate almayıp hani gülmek, eğlenmek gerekiyor.
Abi gül eğlen de şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya etkili diyorsan bu adamı sosyal medyada etkili hale getirmeyeceksin. Getirmemek için de bu adamla ilgili pozitif veya negatif hiç paylaşımda bulunmayacaksın. Yok sayacaksın.
Evet evet.
Bunun başka çözümü yok. Ya psikolojik olarak da başka çözümü yok. Sosyolojik olarak da başka çözümü yok. Yok yani. Ya sen bu adamı yok saymaz, bu adama laf anlatmaya çalışır veya hakaret etmeye çalışır veya işte övmeye çalışırsan, tamam mı? Kendi pozisyonuna, kendi şeyine göre. Bu bundan nemalanıyor. Ondan sonra da bunun karşılığında bir para kazanıyor.
Evet evet.
Yani takip sayısı, etkileşim sayısı, yani takip sayısı bir bok değil. Etkileşim sayısı önemli olan kısım. Sen bir şey yaptın da kaç kişi...
iyi yapıyor ya. İyi yapıyor yani. İyi alıyor.
Tamam, bunu Beşiktaş taraftarı bunu yaptırmayacak abi. Ben buna gıcığım. Hakikaten kılım yani. Hani bu işte fanatiklere, fotomaçlara, onlara, bunlara bilmem neye bir hakaret gibi bir şey yoksa, kişisel anlamda söylüyorum. Tamam mı? Bir yaptırımda bulunabiliyorsan o zaman yap tabii ki. Yani hakaret var, bilmem ne var, X var, Y var. Hani birine bir ders vermek istiyorsan hep beraber yüklen. Bir şey yap ona. Ama genel goy goy yapıyorsan yapma abi yani. Yani Deniz Çoban bugün tabii ki kardeşim böyle bir şey var mı dediğini koyma abi. Zaten biliyorsun sen onu. Koyma Deniz Çoban'ı, o zaman koyarsan yarın senin aleyhine söylediği bir şeyde saçma da olsa bu sefer ona akıte etmiş oluyorsun. Onu akil adam yerine koymuş oluyorsun neticede yani.
Evet evet. Yani abi yavaştan kapatalım. Ben de Sergen Hoca'nın açıklamalarını şu anda gördüm. Bu ligde kimse 8'de 8 yapamaz diyerek aslında bugünkü gazete manşetine sanırım bir dis atmış hocamız.
Olabilecek en az hasarda.
Programın şey sonuna denk geldi.
Aynen. Bu arada Yılmaz Vural'a da hakem avantaja bıraktım. Top size geçti demiş. Demek ki. Gerçekten de zaten öyle mi yaptı bu yani, adam acaba?
Tahminimiz doğru çıktı.
Yani bas bas bağırdım. Vallahi... Bana onu söyledi demiş Yılmaz Vural da.
Olabilir. Yani bu herhalde tartışmaların önünü kesen bir şey olacaktır. yani rakiplerimiz de şu anda maddi sayılarımız eşit. Yarın Fenerbahçe 5. sıradaki Gazişehir'le bence puan kaybedeceği bir maça çıkacak. Ve yani büyük ölçüde sezonu tamam. Ama hala tabii işin içinde Beşiktaş varsa kesin konuşmamak lazım. Biriyle 7, diğeriyle 8 puan fark var. Güzel günlere doğru adım adım. Bugün de deplasmanda çok kritik bir galibiyet aldık. Yani ligin gidişatı ile ilgili eklemek isteyeceğiniz bir şeyler varsa eklerim. Bir de Ankara Gücü maçı ile ilgili küçük bir yorum ve skor tahmini alayım ikinizden abi. Sonra da yavaş yavaş kapatalım. Seyitan abi senden başlayalım istersen.
Ben rahat galibiyet bekliyorum çünkü Abu çıkmıştı en son. Yani takımla değil ama fizyoterapiste başlamıştı. Bence yetişecek ve işi çözer o. Darin de yetişeceğini düşünürsek. O meşhur üçlü, ileri üçlümüze geri döneceğiz.
Evet.
Ben iki farklı falan alacağımızı düşünüyorum. Bunda da tabii Ankara Gücü'nün biraz nispeten rahatlamasının da etkisi var. Yani rahatlama şöyle. Onlar da işte az önce bizim söylediğimiz gibi çok üst üste konsantre maçlara çıktılar. Tabii ki Beşiktaş maçının konsantresi olacaktır. Yani doğal, otomatik gelen bir şey olur ama ölüm kalım olarak görmeleri, yani o kendilerini mesela son dörtten yukarı attılar. O birazcık bizim avantajımız. O yüzden ben yine görece rahat bir maç bekliyorum.
Ya kendilerini 13. sıraya attılar ama puan farkı çok düşmüştü aşağıyla.
İşte evet tabii o öyle gidecek çünkü bayağı kötü takım olduğu için yani düşmeye evet. Aday değil. Kötü takım demeyeyim de. Ama hani zaten bir süreçte iyi geliyorlar. Birazcık bence duraksama dönemi son 4-5'e tekrar yükselecek. Son 4-5 haftada bana öyle geliyor. O yüzden ben 1-2 yani 2-0 gibi öyle bir şey bekliyorum. 2-0, 3-0 gibi bir sonuç bekliyorum.
Ya şimdi şöyle, sen Beşiktaş hariç Türkiye'de bir futbol takımının antrenörü olsan hangi maça 0 yazarsın kendine 0 puan?
Vallahi yazmam abi ben. Belki Hatay deplasmanı falan olabilir ama Göztepe'de bu hafta o tezi yırtıp
çöpe attı. Yok yok, şunu söylüyorum. Sen Beşiktaş antrenörü değilsin. Başka bir takımın antrenörüsün. Hangi maça 0
Vodafone yazarsın. İnönü'ye giderken.
Evet ya. İnönü'ndeki Beşiktaş maçına 0 yazarsın.
Ben Beşiktaş harici anladım abi soruyu.
Tabii Beşiktaş haricinde bir takımın antrenörüsün sen. Onu söylemeye çalışıyorum.
Yok yok, hani şey anladım ben soruyu. Ben bir Anadolu takım hocasıyım. Beşiktaş'ı kenarda tut. Ligde başka hangi takıma 0 yazarsın anladım.
Yok tamam. Yani söylemeye çalıştım. Buydu. Yani ben Ankara gücünün bizden puan alabileceğini zannetmiyorum. Umarım da alamazlar. Beşiktaş'ın son haftalardaki, yani daha doğrusu bu haftaki oyununu bence telafi edeceğini, oyun olarak da iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. İyi, güzel, iştahlı, açık oyundan bahsediyorum. Bence iyi ve güzel bir maç olacak. Bizi mutlu edecek sonunda. Ben de Seyitan gibi rahat kazanacağımızı düşünüyorum.
Yani bir cuma galibiyetine, cuma akşamı galibiyetine hiçbirimiz hayır demeyiz. Bütün haftayı arkamıza yaslanarak izleriz. Evet. Ben de size katılıyorum abi. Handikaplı bir sonuç geleceğini düşünüyorum. Valla ağzınıza sağlık abi. Ben yayından önce çok mayışık ve çok enerjisizdim. Bu yayını nasıl çıkaracağımı düşünüyordum ama fena da iş çıkarmadık
sana
bence.
Sana da tekrar geçmiş olsun.
Teşekkürler.
Tekrar geçmiş.
Bitti sayılır herhalde.
Aynen aynen. 16 Nisan'da bitiyor karantina.
Haydi kolay gelsin. Son günlerde biraz belki.
Kapatmadan ben bir soru sorayım. Öyle kapatalım bence.
Tabii tabii abi.
Sizce kaç puan farkla şampiyon olacağız?
7 falan bence.
Ya ben de çifthanelere çıkacağını düşünmüyorum abi.
Bence oralarda garantileyebiliriz ama sonradan salarız.
Valla biz bence garantilersek abi bu Galatasaray, Karagümrük civarında falan, hani bir sonraki senenin adımlarını atmak için büyük ihtimal kesin yeri garanti olmayacak oyuncular sahada olacak. Onların aslında kendilerini kanıtlama maçlarına dönüşeceği için bu son haftalar, ben orada çok büyük bir düşüş beklemiyorum açıkçası takımdan.
Ya ben mesela Beşiktaş şeyi şampiyonluğu garantilesin. Mesela hani şeye, Samiyen'e öyle çıksın. 5 puan atacağını düşünüyorum. Hani bütün stresten, sıkıntıdan çıkıp sadece oynamak için çıksa, ondan sonra büyük şovlar, büyük hareketlerle falan 5-0 puan alacağını falan düşünürüm yani.
Olabilir. Çok iddialı oldu abi. Ama
nedir
yani,
abi? Kaç puan fark diyorsun sen Umut?
Ben de
ligin yani, bitişi mi? Garantilediğimiz anda
ligin
mi?
Bitişi, yani, ligin bitişi.
Lig ben bitişi. Ona bir şey diyemem ya. Çünkü bir saldı mı? Yani geçen seki Liverpool gibi düşünün. Saldıktan sonra geri toparlaması var mesela. 3 maç kalı 10 puanı garantileyip
tamam.
Son kalan 3 maçı yenilebilir. Bir 3 maçta bir galibiyet, bir beraber falan da alabilirler.
Bir şey söyle bu, işte.
Koptu camiası tatile gittiği. Ya bence şöyle söyleyeyim.
Ben 7 diyorum abi.
Lig bence öyle bitmeyecek de ben 10 puan garantilediğimizde arada 10 puan fark olacak. Öyle garantileyeceğiz diyorum. Yani son 3 maça 10 puan önde gireceğiz. Garantileyecek. Son 3 maçta işte salarlar gibi geliyor bana.
Ben de,
planları başlar.
Ben de abartayım da hikayemiz olsun. 9 puan diyeyim ben de. 9 puan evet, farkla evet. Çift haneye çıkmaz ama 9 puan farkla biz şampiyon oluruz diyorum.
Evet evet. Ve bu güzel. Da yani 5 puandan fazla bir şampiyonluk zaten çok rahat ve dominant bir şampiyonluktur. 2016-2017'den daha rahat bir şampiyonluk anlamına gelir bu seneki de. O zaman teşekkür ederim abi size.
Ben de ikinize
ben de teşekkür ederim.
Cengo'ya da tekrar geçmiş olsun diliyorum. Evet.
Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. İyi geceler efendim.
İyi geceler, görüşmek
üzere. İyi geceler. Için.